Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirzemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severlerle söyleşiler yapıyorum. Bu girişi ve çıkışı daha sonra çektiğim için kusuruma bakmayın lütfen. Bugünkü konuğum Nazım Selcan İlgar ve Muhammed Zengin. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Muhammed Koç ve Sercan Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Sercan Koç ve Muhammed Koç hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız Muhammed Koç öncelikle?
İyiyim Demir, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Sercan Koç siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Evde geçirdiğimiz bir gün. Hafta sonlarımız böyle geçiyor. İyiyiz yani, teşekkür ederiz.
Şimdi biliyorsunuz ya da bilmeyenleriniz de olabilir. Sercan Koç ilk bölümümüzün konuydu. Onunla da bir bölüm yapmıştık. Şimdi Muhammed Koç'a da yardımcı olmak için, ona da soru sormak için geldi. O zaman hazırsanız başlayalım ilk soruyla. Sonra bir şekilde bitirmeye çalışacağız podcast'ı.
Hazırım ben.
Öncelikle antrenörlüğe nasıl başladınız? Yani bu serüven nasıl başladı?
Öncelikle şöyle, antrenörle tabii oyunculuktan geçiş yaptım. Bir oyunculuk geçmişim vardı. Eskiden okul takımımdan, yani şöyle çok ilginç bir hikayedir. Okul takımına ilk 3. sınıftayken ben basketbola bir anda işte kafama esip aileme bir gün gelip hani ben basketbola başlamak istiyorum deyip o şekilde basketbola başladım ilkokulumda. Sonrasında oradan bir Beşiktaş'a geçiş sürecim olmuştu basketbol altyapısında. Yine aynı şekilde sonraları ben aslında bilişim teknolojileri okudum lisede. Tabii onun devamında baktım aslında biraz şey de var hani olacak gibi değil yani. Çünkü ben de sevmiyorum hani herkes bilgisayarın başında oturuyor vesaire. Ya benlik değil dedim yani içimden dedim ki hani yok hani ben bunu yapamam yani saatlerce otur. Gerçekten ben herkes bir şekilde sınav test çözüyor. Ben hani çözüyorum ama sıkılıyorum yani sırf dışarı çıkmak için bile herkesten daha hızlı daha çabuk daha yüksek aldığım notlar var yani. Sırf hani çıkıp basket oynayayım. Dışarıda hani yine sohbet, iletişim yani bu benlik değil dedim. O yüzden antrenörlük okumak istedim ben. Sonrasında Haliç Üniversitesi'nin mülakatlarına şans eseri o da. Bir gün evde otururken yine annem dedi bak antrenörlük istiyorsun vesaire. Bak mülakatlar varmış dedi. Bir gidelim. Tamam hani ben de bilmiyorum. Tarih tabii o zaman bakmadım hiç. Ondan sonra gittim öyle. Şans eseri oradan %100 burs aldım. Sonrasında bir tabii oradan %100 burs alınca İstanbul Üniversitesi'ne çalışmayı bir tık daha azalttım. Üniversiteye bir şekilde girdim. Sonrasında ben yine o sırada oynuyordum tabii. Pertevniyel'de A takımda oynuyordum. İlk bölgesel takımında. Sonra dedim ki yani bu iş böyle olmayacak. Yani dedim oyunculuk bir yere kadar geldi. Hani bir yerden sonra artık dedim bu olmayacak. Ben dedim bari okuduğum mesleği antrenörlük yapayım. Yine aynı şekilde ilkokulumda başladım. Antrenörlüğe. Sağ olsun beden eğitimi öğretmenim Kasım Hoca vardı, Kasım Al. Onun yanında antrenörlüğe başladım. Hocam dedim beni alır mısın? Yine oyunculuğa başladım gibi orada antrenörlüğe başladım aynı yerde. Sonrasında orada bir yani başlangıcım orada oldu. İlk jenerasyonumda 99-2000 yaş yıldız takımı oldu. Yani dediğim gibi en başına tekrar söyleyeyim. Oyunculuktan bir antrenörlüğe geçiş sürecim oldu. Bunun yanında da yine üniversiteyi antrenörlük bölümünü okuyarak şu anda hala antrenörlük yapmaya devam ediyorum.
Mesela şimdi basketbol oyunculuğu yaparken anlattığınız kadarıyla sınavları hemen oldu bittiye getirip böyle çıkıp basketbol oynamak istiyordunuz. Peki hiç düşündünüz mü? Hani ben şimdi basketbol oynuyorum ama bir tarafta akademik başarı da var. Şimdi akademik başarıyla eğer bir yerlere gelebilirsem ki bu daha olanaklı bir şeydi herhalde eskiden. Oraya yönelmem gerekebilir ama basketçi olamazsam diye bir düşünce hiç oldu mu? Hani basketçi olamazsam nasıl toparlayacağım ya da devam basket oynuyorum. Akademik başarıya nasıl yeniden kafa yoracağım gibi bir düşünce.
Yani açıkçası pek düşünmediğim zaman, yani şöyle pek hani oturup planlı düşünmediğim zamanlarda. Çünkü gerçekten ben hani bunu oturup planlamadım. Yani antrenörlüğe geçiş aşamasında bile dediğim gibi ben ilk başta hani bilişim okuyordum. Sevdiğim de bilgisayarla uğraşmak. Ki şöyle söyleyeyim, gerçekten başarısız sayılmazdım yani. Başarılıydım. Hani bunu ben hani öğretmenlerimden çok da duydum. Hani yine o zaman ailem olsun yine bunu bana söylüyordu. Ama dediğim gibi onu çok oturup düşüneceğim zamanlar değildi. Daha çok zamanın o yaşlar hızlı geçtiği zamanlardı. Yani çok fazla böyle kulak asmıyordum yani. Ha, tamam deyip geçiyordum. Ama bir şekilde çok gariptir. Şey hissediyordum. Yani ben bir şeyi böyle hissettiğin zaman hani vardır ya, hissedersin. Yani ben hani diyordum ki ben antrenör olacağım veya hani beden eğitimi öğretmeni olacağım. Yani çok acayiptir. Ben bunu çok istedim hep. Ama sonra yine beden eğitimi öğretmenliğin de mesela yani şey yanı var. Ben oturmak istemiyorum yani kendi işimi, yani oraya gidip belli bir saat orada geçirip o işi yaptıktan sonra hani bitsin gitsin değil. Yani evde oturup saatlerce, sonuçta antrenörlükte sen de çok iyi biliyorsun, hani sadece saha içinde, kort içinde bunları yapmıyorsun. Eve gidip kafa patlatman gerekiyor. Gece uyumadan önce özellikle de maç varsa yani kafa yorman gerekiyor. O maçı kafanda defalarca oynuyorsun. Düşünüyorsun nasıl yapsam, nasıl etsem, antrenmanda bile ya bugün ne iyi oldu ne kötü oldu. Yani şey krizleri vardır mesela, antrenmandan çıkıyorsun. Hani 20 dakika yarım saat bana kimse bir şey söylemesin yani, çünkü şey yani o an, çünkü o antrenman daha bitmedi senin kafanda. Sen devam ediyorsun yani, gerçekten hani o acayip bir stil. O yüzden dediğim gibi o zamanlarda çok fazla düşünmüyordum ama tabii bu şey de olabilirdi, şansıma ters de tepebilirdi ama iyi ki öyle olmadı. Şu anda dediğim gibi yani antrenörlüğe devam ediyorum ve devam da edeceğim.
Antrenörlüğe yönelirken peki hiçbir böyle arada kalma oldu mu? Ben basketbol oynuyorum, hani basketbolcu olabileceğimi de düşünüyorum ama niye antrenörlük yapayım diye böyle bir düşünce oldu mu hiç?
Yok, çok çok net bir geçişim oldu. Yani çok net geçtim orada o konuda. Çünkü bazı şeyleri gördüm. Evet, kimisi dedi ki oynamalısın, oynarsın. Kimisi dedi ki zor bu saatten sonra. Yani ben çok arada kaldım ve hani biraz gördükten sonra bazı şeyleri de daha net bir şekilde dedim, yok herhalde olmayacak. Çünkü ben kendim çözemeyeceğim sorunları eğer varsa dert ediyorum ben. Hani bunu düşünmek istemediğim için aslında biraz. Çünkü benim çözeceğim bir şey değildi o yani. Ben
Yani
basketbolumu
omuzlarına
oynuyordum.
fazla yük yüklüyorsun herhalde. Öyle mi? Yanlış mı anladım?
Nasıl abi?
Omuzlarına fazla yük alıyorsun galiba bazı zamanlarda.
Biraz sanki öyle abi, dediğin gibi. Ben çünkü çözemeyeceğim bu problemi ama yine de kafama takıyorum. Yani bir problemi ben kafama takıyorum. Hani benim takmamam lazım. Diyorum ki ya bir yerden sonra bunu neden düşünüyorsun hakikaten, dedim kendi kendime. Ondan sonra da çok net bir geçişim oldu gerçekten. Hatta o zaman oynarken kontenjanlıydım aynı zamanda genç takımın. Hatta hala o arkadaşlarımdan aramıştım hepsini teker teker. Çünkü yarı final maçıydı ve hani yendiğimiz zaman Serie B'den Serie A'ya çıkan bir takımımız olacaktı. O sene yarı final maçında Ataşehir Yıldızları'yla karşılaştı takım ve kaybetti. Çünkü kontenjan olarak ben yoktum sahada. Hani çok büyük katkım olduğundan değil ama yine de kontenjan olarak şeydim. Yani etkiliydim. Kaybedince de ben hakikaten arayıp hepsinden özür dilemiştim ama onlar da benim durumumu anlamıştı zaten. O konuda problem yoktu. Yine dediğim gibi onu bile kafaya takmıştım aslında. Çoğu kişi belki de düşünmez, takmaz ama o yüzden çok da rahat bir geçiş yaptım yani antrenöre diyebilirim.
Mesela antrenörlük yaparken maçta ya da bir antrenmanda böyle çok bir oyuncunun yaptığı bir hareketi çok kafaya taktığınız oluyor mu mesela? Bir set oynatmak istediniz. İşte atıyorum motion, offense gibi bir şey oynatmak istediniz. Bir set oynattınız. Adam sikline gitmesi gerekiyor sol kornerdekine ama sağ kornerdekine gitti. Çok saçma bir şekilde. Ters bir hareket yaptı ve bütün takımın o kimyası bozuldu. Bütün takım dağıldı böyle ne yapacağız filan diye. Herkes birbirine bakmaya başladı mesela. Siz o oyuncuya kafayı takar mısınız?
Ya da o pozisyonda kalır mı kafan? Yani pozisyon zaten 10 saniye 15 saniye bitti. Maçın akışında tekrar hızlı şekilde dönebilir misin?
Yani maç içerisinde sadece bu soruda bence şu önemli. Ben şuna önem veririm. Yani yaş grubu benim için önemli orada. Çünkü hani şimdi bir BGL oyuncusunda evet, burada onu belki bir şekilde sistem ederek belki evet söyleyebilirsin hani bunu çalıştın ama o 14 yaş grubu oyuncusunda bu pozisyonu çok fazla takılmamak gerekir. Yani kendi adıma söylüyorum. Kendi yardımcı olduğum BGL takımında bu pozisyonu uyarırım defalarca. Belki de head coach o an o şeyle ilgilenmiyordur yani, çünkü birçok fazla şeye bakmak zorunda. Ama ben yardımcı antrenör olarak orada seti unutmuş olabilir. O an olabilir. Defalarca yaşadık bunu ama o an benim görevim onu hatırlatmak orada. Yani Onu söylerim o oyuncuya ama tabii ki de orada farklı bir profilde söylemem gerekiyor. Çünkü orada yardımcı antrenör profilindesin ama dediğim gibi daha küçük yaş grubunda ben kendi takımda özellikle o 14 yaş grubunda o pozisyona çok fazla takılmam. Çünkü hani orada yapmamış olabilir. Önemli olan orada o pozisyonu yapmadı. Evet ama diğer arkadaşlarıyla beraber çözüm üretebildiler mi? Veya farklı bir opsiyonu kullanabildiler mi? Yani bence yanlış diye bir şey yoktur. Yani açıyı evet açıyı yanlış olabilir. Örnek veriyorum. Sen hani screen açısından bahsettin. Screen'e yanlış açıyla gitmiş olabilir. Ama bunu kullanan oyuncu bunu görüp de bunu kapatabilmek için farklı bir şey düşündü mü veya o an yaptı mı ben ona bakarım. Eğer bir çözüm yolu bulma olayına girmişlerse takım arkadaşlarıyla beraber ben bunu kenardan alkışlarım. Zaten sonrasında da o yanlışı bench'e geldiğinde veya maç bittiğinde tabii maçtan hemen bittiğinde değil maçtan sonrasında izlendiğinde maç bunu ona gösterip söylerim veya antrenmanda bunu söylerim ama o pozisyona takılmam yani gerçekten. Çünkü Sercan abi hatırlar geçen sene son saniyede bir maç kaybettik. Darüşşafaka maçı kaybettik. Çok sevgili oyuncu çok da seviyorum hakikaten Umut 2008 doğumlu yapmaması gereken bir hata yaptı ki defalarca ona kenarda son molada söylemiştim. Özellikle dedim buraya handoff vermemiz gerekiyor. Vermedi ve steps yaptı. Hop son saniye basketiyle maçı kaybettik. Top onlara geçti ama hala konuşuruz, hala söylerim. Hatasını yaptığı anda fark etti. Çok da akıllı bir oyuncu zaten. O an bir sistemim oldu ona ama soyunma odasına giderken tabii ki de başını okşadım. Yani çünkü yapacak bir şey yok. Böyle büyüyecekler. Ha, onlar da böyle büyüyecek. Ben de böyle büyüyeceğim.
Elbette ben de hatırlıyorum Muhammed Hocam onu. Aslında şu da var. Az önce antrenörlüğe nasıl başladığını vesaire anlattım. Ama son birkaç senedir Beşiktaş'ta özellikle Beşiktaş'taki antrenörlük hayatını da bize biraz anlatırsan daha pozitif olacaktır. Çünkü bir değil birden çok takımla beraber çalışıyorsun ve erkek altyapıda neredeyse değil zaten her antrenmana giriyorsun. Her yaş kategorisini görüyorsun. O yüzden de söylediğin gibi az önce anlattığın şey çok doğru. Yaş kategorisine göre birazcık değerlendirmek gerekiyor. Biraz da hani bize anlatabilir misin Beşiktaş'a bir basketbol antrenörlük hayatını?
Beşiktaş'ta ilk maçıma çıktığım günü hiç unutmuyorum. Zaten ilk antrenmana girdiğim günü de hiç unutmuyorum. Yani Beşiktaşlıyım. Onun bir kere çok büyük heyecanı olmuştu. Tabii orada U11 ile başladım. Aynı zamanda ilk gittiğim sene hiçbir tecrübem olmamasına rağmen tabii yıldız takımı çalıştırmışım daha öncesinde. Okullarda İstanbul 7.liği var. Üniversitede Koç Fest turnuvalar vesaire var ama tabii hani orada BGL yeni bir oluşum. Tabii BGL'de yardımcı antrenör olmuştum. Bir yerde en büyük jenerasyon, bir yerde en küçük jenerasyon. Şimdi birinde yardımcı antrenörüm, birinde baş antrenörüm ama dediğim gibi bir de Beşiktaş olmasının heyecanı var. Tabii burada ilk etapta çok zorlandım. Zorlandığım noktalardan bir tanesi de şuydu. Oyuncularıma şunu göstermeye çalıştım. Saha içi ve saha dışında farklı olmanız gerekiyor. Yani saha içindeyken siz benim oyuncularımsınız ve ben sizin antrenörünüzüm. Burada Beşiktaş'ın içerisinde veya herhangi bir kulüpte, hangi kulüpte çalışıyorsanız orada normal profesyonel bir iş yapıyormuş gibi yani evet kontratlı bir oyuncu değilsiniz ama o sahaya girdiğinizde yaş grubuna göre profesyonelce yani iş yapmak zorundasınız. Burası sizin, ailenizin sizi özverilerle getirdiği bir alan ve bu alanda siz gerçekten işinizi ciddiye alarak yapmak zorundasınız ve tabii ki de burada ciddiye almaktan kastım hani eğlenmeleri değil. Hani zaten o yaş gruplarında eğlenmiyorsa ve hani bunu eğlenerek yapmıyorsa kesinlikle yapmamalı. Yani çünkü henüz çocuklar ve eğlenmeleri onlar için en büyük ihtiyaç. Ve bunun da yanında dediğim gibi o sahada eğlenecekler ancak orada işlerinin olduğunu, burada bir görevlerinin olduğunu, sorumluluklarının olduğunu da bilecekler. Aynı zamanda 18 yaş BGL takımı yardımcı antrenörlük görevi yapıyorum. Tabii Hamdi abiyle beraber çalışıyoruz. Hamdi abi de Hamdi Gürgen. Yani gerçekten ilk başlarda biz de çok zorlandık. Hamdi abi biraz sert mizaçlıdır ama tabii daha sonra çok da hala da zaten görüşüyoruz. Hani dediğim gibi orada çok geçişte çok zorlandım ama daha sonrasında bu işleri oturttuğum zaman 18, 16 ya yani benim için önemli şey iletişimdir. Yani ben hiçbir zaman hep oyuncularıma da söylüyorum. Benim için onlar çocuk değiller. Yani ben onlara beyler diye hiç çocuklar diye seslenmemiştim. Sürekli beyler diye seslenirim. Çünkü onlara bir sorumluluk vermeye çalışıyorum. Onları bir şekilde adapte etmeye çalışıyorum sahaya, görevlendirmeye çalışıyorum ve onlar da bunun bilincinde olmaları için onlara bir şekilde bunu inandırmam lazım ve ben bunu kandırarak yapamam çünkü hissediyorlar. Ben onların hissettiklerini biliyorum. Yani çünkü ben de aynı şeyi hissediyorum. Yani evet, duygusal olarak basketbol antrenöründe duygusal olarak bakmamak gerekiyor. Evet, kabul ediyorum ama duygusal olarak hiçbir şey kurmadığın zaman oyuncu maalesef o şeyi sağlamıyor seninle. Yani sana evet senin iki dudağının arasına bakıyor. Bu bir gerçek ama onu hissetmediği zaman olmuyor. Basketbola küsüyor, basketbolu bırakıyor, yapmak istemiyor. Yani bunları olsun istemiyorum. Çünkü belki de o yarın öbür gün büyüyecek. Yani hiç bilmediğimiz şu anda Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi oyuncular olacaklar. Bunları gerçekten bilemezsiniz. Çünkü onlar da aynı altyapı maçlarının oynandığı salonlarda bulundular. Soyunma odalarında giyindiler. O sahaya çıktılar ve şu anda NBA'deler. Hani o yüzden bunları bilemeyiz. Dediğim gibi yani o benim için birinci şey, en önemli şey iletişim oyuncularla, yaş fark etmeksizin. Bazen onlarla çocuk olmak gerekir. Bazen dediğim gibi onlara bazı şeyleri ders vermeniz gerekir. Onların öğrenmesi için. Onlar üzülse bile, onların üzüleceğini bilseniz bile maalesef bazı şeyleri bu şekilde öğretmek zorundasınız. Ama dediğim gibi iletişim çok önemli ve o saha içindeki görev, onu sorumluluklarını yerine getirmeleri lazım. Yani benim şeyim bu. Ve dediğim gibi o sahanın dışına adım attıkları anda ama işler değişir. Yani ben onların abisiyim. Onlar benim kardeşim. Yani beni gecenin birinde de arayan oldu. Gecenin birinde de gerçekten konuştuğum oyuncular var. Hiç benim için problem değil. Tabii uyumamaları haricinde. Yani o benim için tabii problem. Uyumalarını tabii istiyorum. Yani çünkü gelişimleri için saat 10'da derin uykuda olmaları önemli. Ama dediğim gibi tabii buna uymak şu anda çok zor bu pandemi döneminde ama bir şekilde de yine hala iletişimdeyiz, kontaktayız, konuşuyoruz. Öyle.
Şimdi iletişim aslında bir sonraki soruya da böyle hafiften geçmiş olacağız. İletişim önemli bir şey gibi gözüküyor. Bütün mesleklerde, sadece basketbolda değil. Mesela bir muhasebeciyseniz bile müdürle ya da bir başka bir çalışanla iletişim gerçekten gerekli bir şey gibi. Şimdi iletişim bazen hani hissediyorum ne hissettiklerini hissediyorum gibi şeyler demiştiniz. Mesela bazı oyuncular maçtan önce ya da antrenman önce motivasyon kaybı yaşıyorlar ya da bir duygusal sorunlar yaşıyorlar diyebiliriz. Böyle işte kız arkadaşı olabilir ya da dış etkenler ya da kendi içinde çözemediği bazı sorunlar olabilir. Şimdi siz bunu gördüğünüzde bu şeyi bir oyuncuda sezdiğinizde siz bu oyuncuya nasıl davranırsınız? Yani motivasyon kaybı yaşayan bir oyuncuya nasıl motive verirsiniz? Motive edersiniz.
Tabii bu maç öncesi veya hani maç içinde bunlar oluyor. Yani çoğumuz motivasyonu hani antrenör olarak bile biz bile motivasyonumuzu bazen kaybediyoruz. Bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bunu biliyor olmamıza rağmen yine de hani bir şeylere, bir iki kelimeye, belki birinden bir şey bekliyoruz ve o gelmiyor. Hani bunlarla motivasyonumuzu kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Her maça çıkarken bunu söylemişimdir. Benim için oynamıyorsunuz veya evet formasını giydiğiniz kulüp için oynuyorsunuz ama oynadığınız en önemli şey, onlara her zaman söylüyorum, kendi oyuncularım adına konuşuyorum. Yanına baktığında gördüğün arkadaşın için oynuyorsun. Yani senin yanında olan arkadaşın için oynuyorsun o sahada. Bunun yani en önemli motivasyon bence bu. Ve bunu söylerken tabii ki de hani dediğim gibi gerçekten hissediyorlar. Bunu ben yürekten inanıyorum. Eğer siz buna onları bu duyguyu onlara hissettiremezseniz onlara bir şekilde geçmiyor. Yani evet basketbol bir takım sporu ama aynı zamanda bu beraber birbirleriyle yarışıyorlar. Yani bunu sağlamak çok zor. Rekabet evet takımdaki performansı yükseltir ama bu rekabet bir yerden sonra nasıl söyleyeyim şeye de gidebiliyor yani kavga, gürültü ne bileyim hani rekabetin kavgayla bittiği zamanlar da oluyor. Ha yine evet saha içinde legal kavgadan bahsedersek evet yani o kavgayı zaten edecekler. Etmedikleri zaman neden yani etmedikleri zaman ben her zaman şunu da söylüyorum. Birbirinize iyilik yapmıyorsunuz. Birbirinize kötülük yapıyorsunuz. Çünkü senin arkadaşına sen antrenmanını iyi yaptırmadığın zaman senin arkadaşın gelişmiyor. Aynı şekilde senin için de geçerli bu. Ve saha içindeki bu rekabet aynı formayla tekrar maç için sahaya çıktığında antrenmanları yaptıktan sonra o süreçte arkadaşın için oynuyorsun. Yani yanındaki arkadaşın pes etmediği sürece ki hiçbirini pes edeceğini düşünmüyorum. Hiç kimse pes etmeyecek. Bench'te duran, 30 saniye oynayan veya 40 dakika oynayan hiç fark etmez. Motivasyonu ben kendi adıma bu şekilde sağladığımı söyleyebilirim. Ve dediğim gibi tabii Şimdi Beşiktaş'ta olmanın en büyük artılarından bir tanesi de şu. Derbi maçları tabii başka oluyor. Yani derbi maçlarına çıkarken bu her zaman vardır. Tabii biraz gaza getirmek gerekiyor yani. Bu işin de şeyinde var. Bazen gaza getirdiğimiz şeyler oluyor, maçlar oluyor. Ben genellikle hani özellikle derbileri seçiyorum. Çünkü onların anlamı başka oluyor. Tabii onlar da bunun farkında. Yine tabii şu an pandemi var, maçlar vesaire hani olmuyor ama o tribündeki veliler, izleyenler hani güzel bir atmosfer olması için dediğim gibi bu çocuklar hani bazen gazla çalışanlar oluyor yani. Gazladığın zaman hop arkasından hani devamı geliyor. Ama genellikle motivasyonu ona motivasyon kazandırabilmek için içini doldurmam gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bu anlamda da birbirlerinden destek alıp gerektiği zaman da benim o saha içindeki söylemesem bile hani ona gösterdiğim bir vücut hareketiyle bile onu bazen hissedebiliyorlar. Sonuçta ben nasıl durursam benim oyuncularım da kenarda öyle duracağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda benim oyuncularım sahada nasıl duruyorsa ben de o şekilde kenarda duruyorum. Hep beraber savaşarak o maç içerisindeki motivasyonu aslında hep beraber kazanıyoruz diyebilirim. Yani hep birlikte. Benim onlara verdiğim motivasyonun dışında onların bana verdiği motivasyon da gerçekten önemli oluyor.
Şimdi mesela bunu hiç yaşamış mısınızdır bilmiyorum ama bu yine takım içi iletişimle ilgili belki. Aslında bu soruyu hem Muhammed Koç'a hem Sercan Koç'a sormak isterim. Çünkü Sercan Koç da zamanında benim gibi pancar motorlarla uğraşmış bir koç. Benim ilk koçum. Mesela hiç bir takıma ya da bir spor okuluna gelen bir çocuk böyle çok kenarda hiç kimseyle iletişim kurmayan ya da hiçbir şekilde arkadaşın yanında durmayan çocuklar oluyor mu? Ve olunca ne yapıyorsunuz öyle çocuklar gelince?
Tabii ki yani illaki oluyor. Çünkü hele küçük yaş gruplarında özellikle bu çekingenlik çok oluyor. Çok rastladım ben buna. Takım son zamanları takımda tabii olmuyor bu hem şeyden dolayı. Yeni oyuncular tabii gelip gidiyor ama artık belli bir yaş şeyi büyüdü. Ama spor okullarında tabii bu çok rastladığımız durumlarda. Orada benim kullandığım teknik şuydu. Hani evet bir iki davet hani hadi şey yapalım girelim bazıları. Çünkü antrenmana girmek dahi istemiyor ya kenarda. Ben girmeyeceğim. Özellikle ailelerinin mesela tabii ailelerinin bazıları bacaklarına sarılıyor. İşte baba gitme, anne gitme vesaire. Hani öncelikle şeyi sağlamaya çalışıyorum. Hani veli, anne baba sahadan çıktıktan sonra o sahada devam ediyor mu kalmaya? Ha kaldıktan sonraki süreçte önce bir iki davet sonra işte... Kendi haline bırakma. Ben bu yöntemi kullanırım daha çok. Kendi haline bırakma. İşte yavaş yavaş topa bir iki vurma, etme. Sonrasında onunla birkaç böyle ben de hani gidip bir oyun vesaire. Tabii hani bir kere güler yüz kesinlikle hani bu işin şeyi. Bazen tabii çocuklar ister istemez eğer şey gördülerse bazıları çünkü gerçekten şey yaşıyorlar. Hani işte abisinin maçına geliyor küçük çocuk. Bak işte şunu yapma sakın ses çıkarma hoca kızar. Şimdi tamam hoca kızar da yani bizi öyle tanıtırsan bu sefer olmayacak yani. Evet kızıyoruz falan maçlarda. Yani kendi oyuncularımın kardeşlerinin yaşadığını gördüm yani. Aa şey hani kaçıyor benden. Niye kaçıyorsun diyorum maç sonunda. İşte babası diyor bizi birkaç kere bağırırken gördü hocam diyor. O yüzden şey yapıyor falan. Hani çocuklarda bu şey oluyor ama dediğim gibi. Ben bu yöntemi kullanıyorum. İşte gel hop at top atıyorum ona top geliyor vesaire. İşte bak bu küçük top bak bu senin işte... Oynaman için yapmışlar bunu vesaire. Bu teknikleri genelde kullanıyorum. Ben öyle söyleyeyim yani.
Sercan Koç siz ne kullanıyorsunuz?
Sopa kullanıyorum diyormuşum. Ya şimdi şöyle. Tabii ki benzeri. Hani çocuk geldiğinde özellikle çok küçüklerde kız ya da erkek akademik yani spor okulları için konuşuyoruz. Bunu şu an. Bir yerde bir çekince korku varsa tabii ki öncelikle biraz anne ve babadan ilk etapta ayırmaya çalışıyoruz. O ayırma da tabii ki sert şekilde olmuyor. Hadi gel sen bir kenarda dur, köşede dur. Bir köşeye almaya çalışıyoruz. Tabii ki annesinin babasını da görebilecek pozisyon. Çünkü güvende hissetmesi lazım. Yani çocuklar için en önemli şey özellikle küçük yaşlarda 5 yaş, 6 yaş her neyse çok güven çok önemli. O güveni sağlarken önce annesinin babasının kontağından tamamen koparmamaya çalışıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş Muhammed hocamın söylediği gibi işte eline bir top veriyoruz. İşte bak bunlar böyle yapıyor vesaire. Artı bir de adını muhakkak öğrenmek. Artı işte ne yapıyor, neleri seviyor onları soruyorum ben muhakkak. Hani illa ki hemen basketbol demiyorum. Mesela bu sabah ne yedin diyorum. Nereden geldin, nerede oturuyorsun? Birazcık o sağdan da birazcık uzaklaştırıp ama sağdan koparmadan, sağın içini göreceği şekilde. Hadi beraber yapalım Muhammed Hocam'ın dediği gibi. Hadi beraber top sektirelim. Hadi bak bu hareketi de beraber yapalım diye motive etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bazılarında bu etkili olmuyor. Genelde %90 bu etkiyi biz sağlıyoruz. Tabii ki bazen şu da oluyor. Hani anneler babalar bir insan anne baba oldu, ebeveyn oldu diye çok bilinçli olamıyor. Bazıları da çok bilinçsiz ve çocuğunu zorlayarak getiriyor. Çocuklar o yüzden hiçbir zaman spora karşı çok aşırı zorlamadan getirmek lazım. İstiyorsa getireceksiniz. Sahada zaten koşa koşa gelir istiyorsa. Ha, çok böyle biraz mırın kırın ediyorsa tabii ki yine getirin ama sahaya girdi, topu verdik, ağlıyor, istemiyor. Bazı anneler babalar görüyoruz ki hani, hadi git oyna vesaire gibi biraz çocuğa kaba davranabiliyorlar. Çocuklara kesinlikle anne baba da olsa, antrenör de olsa özellikle küçük yaşlarda asla kaba davranmamak gerekiyor. Her şeyden önce tekrar söylüyorum, güven. Çocuklara güveni veriyoruz. Sonrasında zaten gerisi adım adım geliyor.
Evet, teşekkürler. Şimdi tabii bu spor okullarında özellikle bir kademeden sonra genellikle gelen sorulardan biri size. Nasıl ben basketbolcu olabilirim ya da işte basketbolcu olmam için neler gerekiyor, neler yapmam lazım gibi sorular geliyordur eminim ki.
Onu daha birinci antrenmanda soranlar oluyor. Benim çocuğum basketbolcu olacak mı diye ya da olur mu diye.
Mesela böyle sorular geldiğinde tabii ki bu illaki küçük yaşlarda gelmiyordur. Büyük yaşlardaki işte U13, U14 yaşındaki oyuncular da soruyor olabilir. Bunun sizden daha böyle uzun ya da net bir cevabını almak isterim. Sizce bir basketbolcu olmak için neler yapmak gerekir? Bir basketbolcu nasıl olunur?
Bana değil mi?
Evet, Muhammed Koç.
Tamam. Ya şimdi öncelikle şöyle, şimdi anne baba olmak tabii ben şu an hani henüz olmadığım için o duyguyu bilmiyorum ama Barış abiyle konuştuğumuzda şey demişti. Barış abi dedi ki ben bile dedi şeyi biliyorum dedi, oğlum mesela hani basketbol evet zor ama dedi işte iş babalığa geldiği zaman dedi o biraz dedi kaplanın dedi yavrusunu pençelediği gibi alıyorum dedi. Yani çekiyorum, çekmek zorunda kalıyorum dedi. O başka bir şey dedi. Hak ya veriyorum onları, bazen.
Pardon, lafını bölüyorum Muhammed. Onların anne baba işte çocuk onlar için göz bebeği. İşte o yüzden de görmüyorlar. Bazı şeyleri fark edemiyorlar. Dediğin gibi Barış Hocam da çok doğru söylemiş. Hani anne baba için çocuk göz bebeği. Onu göz ardı etmemek gerekiyor asla.
Evet ve hani size neticede en değerli varlıklarını getiriyorlar. Yani bu da çok önemli. Size güvenip çocuğu size bırakıyorlar, emanet ediyorlar. Yani burada evet sonuçta bu oyuncu olsun, gelişsin, evet kabul ediyorum ama bir geri dönüşte bekliyorlar. Ben bunu kesinlikle şey yapmıyorum. Evet bazı antrenörler olabilirler. Yani arada bir çok nadir ama işte bizde mesela yani antrenmanlar izlenmiyor. Doğru olanı bu. Çok farklı farklı salonlarda antrenman yapıyoruz. İşte göz ucuyla köşeden kenardan veliyi izlemeye çalışıyor. Ben bazen görüyorum ama ses çıkarmıyorum. Çünkü dediğim gibi orada yasak bir şey yapmıyoruz ama tabii ailenin orada oluşu sporcuyu etkiliyor saha içinde. Yani bunu aile gelip oraya otursa sporcu da tabii orada başka olur ama kuytudan köşeden izlemelerin zararı yok benim için. Zararı yoktu. Ailelerin bilgi alma şeyi de şöyle oluyordu. Ben en azından hani takımla alakalı söyleyeyim. Ben geldiği zaman neyse onu gerçekten söylüyorum. Zaten benim şöyle bir prensibim var. Prensip demeyeyim yani kendimce. Uzun vadede genellikle planlarım. Yani takımdaki bir kadroyu kurarken, oyuncu seçimini yaparken uzun vadede düşündüğüm için o oyuncuyla alakalı eğer yani bir senelik bir plan veya iki senelik bir plan kurmam. Yani aldığım oyuncu çok koordinasyon bozuk olabilir, işte basketbol yaşı küçük olabilir. Hani bunlar dediğim gibi ya potansiyel, fiziksel bir potansiyelden bahsediyorum şu anda. Fiziksel bir potansiyel varsa bunları 14 İşte 15 yaşından sonra bile dediğim gibi o açığı, basketbol fundamental eksiğini bir şekilde kapatmaya evet çalışırsın. Koordinasyon, kondisyonerlerle bir şekilde iletişimde olursun. Ama dediğim gibi yani veliye direkt olmaz. Yani veya olur tabii bunu kimse söyleyemez. Gidip de hani yani olmaz. Ama eğer bir potansiyel varsa, bir ışık varsa durumu anlatarak, izah ederek evet kimseye özellikle şunu tekrar her zaman söylerim. Evet basketbolda maçta yani o maçta dakikasını veya süresini sözünü kimse veremem ben kimseye. Hani şu kadar oynar. Veremem. Yani bunun bir şeyi olmaz ama oyuncunuzun gelişeceğine yani çocuğunuzun gelişeceğine %100 eminim ve bunun arkasında da duruyorum ve söz veririm derim. Yani bunun arkasında dururum. Çünkü orada tamam eğer benim antrenmanıma geliyorsa bir oyuncu onun gelişimiyle alakalı ben aileye evet gelişecek ama maçta hakkında Ona bir tabii ki de söz veremem. Dediğim gibi yani oyuncu olup olmayacağı veya nasıl söyleyeyim bir ışık olup olmayacağı bir yerden sonra, belli bir yaştan sonra yavaş yavaş o fundamental, işte fiziksel parametreler burada devreye giriyor. Atletizm çok önemli. Bunların üçü bir araya geldiği zaman tabii, bu yolda gittiği zaman, maçlarda belli izlediği zaman bir şekilde o da görmüş oluyor. Ha, her zaman 40 sayı atıyor, 30 sayı atıyor. Evet ama durum nasıl? Ne şey nerede atıyor? Yani bunlar da çok önemli. Bugün BGL'de geçen sene oynayan bazı oyuncular inanılmaz sayılar attı ama mesela tabii daha erken ama TB2 ile de oynuyorlar şu anda. Zamanları da var ama dediğim gibi bazı oyuncularda daha süre alarak şu anda Süper Lig'de oynayan oyuncular var. Dediğim gibi yani bunlar hatta BGL'de 30-40 saniye olarak Süper Lig takımlarında antrenman yapan lisanslı oyuncular var. Dediğim gibi bu bir yatırım işi bence. Ve yatırımı uzun vadede düşünmek lazım. Veli'ye de bunu bir şekilde açıklamak gerekiyor. Yani Veli'ye hiçbir zaman şey taraftarı değilim yani Veli. Yani yani işte olacak, ben çok ümitliyim. Eğer böyle bir şey yoksa bu söylenmeli. Hani bu pozisyonda, bu takımda böyle oyuncular var. Ama işte ben bir sene hani ya yani böyle de olmamalı. Zaten Velilerle bir süre sonra iletişiminiz, onlar da sizi tanıyor. Siz de onu tanıyorsunuz bir şekilde Veli'yi. Oturmaya başlıyor. Ama dediğim gibi benim için en önemli şey neyse oyuncu hakkındaki durum, onu söylemek. Tabii bazen her şeyi söylemiyorsunuz ama bazı şeyleri gizli tutarak içinizde bir şekilde veliye anlatabilirsiniz.
Mesela sen işte bu kadar basketbolcu olacaksın ya da maçta bu kadar oynayacaksın sözleri, cümleleri genelde böyle çok maddi tarafını düşünen kulüplerden çıkıyor gibi. Mesela aileyle konuşurken hesap bankasından cink şey geliyor, işte 4.500 lira yatmış, sizin o çocuktan oyuncu olur falan diyor koç. O genellikle daha çok maddiyatı düşünen kulüplerden alınan laflar gibi. Bir de o veli konusuna gelecek olursak, mesela veliler izlerse çok karışıyor mu saha içine? Mesela maç yapıyorsunuz, çocuk orta sahada, diyor ki veli bağırıyor, şut at. Ve orta sahada çocuk, ne şut? Yani öyle şeyler oluyor mu?
Yani düdüğü veririm o an. Hani öyle bir şey olmadı tabii. Başıma gelmedi ama ha, maçlarda illaki oluyor. Maçlarda duymuyorum o an zaten tribünden o gelen şeyi ama illaki maçı sonradan izlerken velilerin tabii seslerini duyuyorum, hani hadi ya falan. Orada niye pas vermedin falan filan. Ama antrenmanda olursa tabii düdüğü çıkarıp veririm, buyur gelin. O zaman siz yapın derim. Ya çünkü şu çok önemli. Yani ben paramı bu meslekten kazanıyorum. Bu benim mesleğim, bu benim işim. Ama maalesef velinin işi o değil. Yani İş olarak başka bir işle meşgul. Yani ben gidip onun yaptığı işle alakalı bir şey söyleyemem. Yani bu onun yaptığı bu sefer işe saygısızlık olur. Yani aynı şekilde ben de bunu bu şekilde düşünüyorum. Hani antrenmanda öyle bir şey tabii ki de olmuyor. Senin dediğin gibi yani spor okulu tarzı kulüplerde biraz da tabii şey empati kurmak gerekiyor. Hani daha fazla para vererek demeyeyim de ben ona şöyle diyeyim. Yani herkes orada bir şekilde mutlu olmak istiyor. Veli de mutlu olmak istiyor. Hani bir şekilde orada eşit süreler dağıtarak, hani daha mutlu olarak bir şekilde maçı bitirmeye çalışıyor oralarda, o kulüplerde koçlar. Ben saygı duyuyorum tabii ki de şeyde. Hani maalesef böyle olmak zorunda ama hani bahsettiğin hani drink hesabını 4.500 lira. Hani o olay biraz ilginç tabii. O da öyle bir şey varsa da bence antrenörlük yapmaması gerekiyor yani, bence öyle bir şey varsa yani.
Ha, yok, uydurdum ben ya. Sercan
Ha
Gökçe'ye bir
yani.
şey diyecektiniz. Pardon.
Yani şöyle, kısacası tabii ki aidatlı kulüplerde olaylar biraz daha farklı, işte Muhammed Hocam'ın dediği gibi. Sonuçta oraya getiriyor çocuğunu, işte zaman veriyor. Normal tabii ki büyük takım dediğimiz takımlarda da, yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe vesaire gibi, bunlarda ya da Efes'te isen bunlarda tabii ki bir ücret karşılığı değil ama herkes emeğini veriyor oraya, herkes zamanını veriyor. Ama tabii aidatlı kulüplerde biraz daha farklı. Orada dediği gibi Muhammed'in biraz mutlu etmek gerekiyor. Komik bir anımı anlatmak istedim de bilmiyorum ne kadar komik olabilir. Çok sevdiğim bir deli vardı, anne baba. İşte dediniz ya karışıyorum diye. Bir gün maçtayız, tribünden bizim çocuğumuz serbest atış atıyor. Ben şeye karşıyımdır. Hani bir sayı, iki sayı ön, mesela orada iki sayı öndeydik. Atmamasını söylediler, 2 saniye var. Ben de atmasını isterim. Her zaman rakip takım gelsin, atabiliyorsa atsın. Ben öyle bakıyorum. İlla ki her şey. Tabii ki kazanmak çok önemli de özellikle küçük yaşlarda biraz daha o baskıyı hissetsinler istiyorum. Ya, ve hani işin biraz ufak hilelerini öğrenmesinler istiyorum. Her neyse, ben at diyorum. Tribünden veli bağırıyor ikisi birden. Atma, at, atma, at, atma. Çocuk attı. Maç bitti. Ben bunları arıyorum tabii. Kaçmışlar. sonraki antrenmanda geldiler. Çok özür dilediler. Ve hani bundan sonra maçlarda ağzımızı açmayacağız. Eğer öyle bir şey hissedersek de tribünde olmayacağız dediler. Bilinçli verirlerdi ama işte o maçın adrenalinde veliler de bunu yapabiliyor, yaşayabiliyorlar. Ve tribüne bazen işte Muhammed'in dediği gibi bazen de şu oluyor. İşte veli grupları, büyük takımların maçlarında özellikle işte Muhammed yaşadı onu. Veliler arasında bazen çok büyük sürtüşmeler çıkıyor maalesef. Artık öyle bir noktaya geldik ki herkes çocuğunun basketbolcu olmasını istiyor. Basketbolun kimisi işte maddi tarafına bakıyor, kimisi manevi tarafına bakıyor ama kolay değil. Ben hep şunu söylüyorum. Buraya belki 100 çocuk geliyor bir sene içinde yani kulüplere. Belki hani kız erkek çok fazla büyük takımlar için. Bunların belki de 2 tanesi, belki 3 tanesi gerçekten basketbolcu olabilecek, bu işten para kazanacak. Gerisi biraz hayatı öğreniyor, mücadele öğreniyor, basketbolu öğrenirken de. Artı takımdaşlık, arkadaşlık vesaire. Velilerin de bundan keyif alması lazım. Yani sahada eğer çocuğun yer aldıysa isterse 40 dakika oynasın, isterse 30 saniye oynasın. Arkadaşlarıyla orada bir başarıyı ve başarısızlığı, mutluluğu ve hüznü paylaşabiliyorsa, bir takımın parçası olabiliyorsa en değerlisi o. Ha, bazı antrenör arkadaşlar da var dediniz. Hani siz parayı verin, ben çocuğunuzu kesinlikle basketbolcu yapacağım diye. Bunun garantisini veren antrenör arkadaşlar özellikle küçük yaşlarda çok sağlıklı değil ama çok iyi antrenörler, çok iyi tabii ki şu an özellikle biz hepimiz neredeyse antrenör camiası için söylüyorum. Maalesef bireysel antrenmana döndük ama burada da çocukları çok iyi ilerleten, gerçekten çok iyi antrenör veren antrenörlerimiz var, koçlarımız var. Güvenliğiniz, inandığınız belirleri için söylüyorum ya da çocuklar için söylüyorum. Koçların peşinden tabii ki gideceksiniz, onlarla olacaksınız ama bu işin hiçbir zaman garantisi yok. Yüzlerce, onlarca, binlerce belki hani parametre var. Sakatlık, hastalık, Allah korusun, kaza, her türlü yani psikolojik sorunlar. Belki de işte Muhammed hocamız antrenörlük başlangıcında işte söylediği gibi antrenör olmaya karar vermiş ama bir başkası belki de eğitim hayatına önem verecek, eğitim hayatından devam edecek. Hani çok iyi bir basketbolcu potansiyeli olmasına rağmen. Bunu bilemeyiz. Bu işin içinde olduğumuz sürece hepimiz, bizim %100 işimiz, biz çok tutkuyla yapıyoruz bu işi dediği gibi Muhammed Hocam'ın. Sahaya velilerin vesairesinin karışmasını çok istemeyiz. Ha, fikirleri varsa paylaşırlarsa belli sınırlar içinde dinleriz. Ama özellikle çocuklar, ufak yaşlar için veliler ve çocuklar bu işten keyif alsınlar. O sahada olmak gerçekten bizim için onlarla beraber olmak çok değerli.
Tabii o tam turnike atarken, turnike diyorum, serbest atış atarkenden sonra öyle bağırması biraz garip olmuş ama tabii oradan sonra kaçmak daha garip olmuş. En azından alkolüye yatabilirdin. Hani ben alkol aldım, sonra alkolik nezaketi, ben işte bir şey yapmadım falan falan. Yani bu şey de olmuyor hani, mesela birine mesaj atarsın, kuzenim yazdı, çok klasik. Öyle bir şey de olmaz. Belki ileride telepatiyle hani şut at, şut at, şut at diye telepatiyle gönderirsin. Dersin benim kuzenim yazdı, yanımdaydı falan. Belki öyle olabilir.
Adrenalin denilen bir şey var ya, hormon var. Adrenalin salgılayınca insan bazen hani yaptığını bilemiyor. Biz antrenörler için de bazen işte o yüzden mesela maçlarda özellikle yanımızda bir antrenör arkadaşın olması, işte yardımcı antrenörlerimiz çok çok önemli. Çünkü bazen göremiyorsun. Mesela atıyorum şimdi tek başına maça çıktığın zaman oluyor. Bir yerde bir mola alman gerekiyor. O adrenalin, o coşkuyla fark edemiyorsun. Ya da işte ters tepkiler verebiliyorsun ya da vermemen gereken reaksiyonlar verebiliyorsun. Hepimizin başına geliyor. O yüzden tribündekilerin de başına gelir. Birilerinin onlara destek olması gerekiyor. Tribünde de hani bilinçli insanların aşağıda bize nasıl destek gerekiyorsa tribünde de bazı velilere destek gerekiyor.
Adrenalinik, alkolik gibi. Şimdi adrenalik efendim? Adrenalik. Ha. Hayır, adrenalin, onu biliyorum. Alkolik gibi söylemeye çalıştım. Adrenalik.
Ha, adrenalik, tamam. Yeni bir kelime uydurduk. Basketbol velileri için adrenalik. Adrenalik.
Adrenalik. Evet, adrenalik gibi böyle çevirebilirler. Şimdi tabii bu çok soru da çok fazla soruluyordur. Sizi dışarıda tanıyanlar ya da maçta görüp dışarıda yakalayıp ben işte nasıl sizin takımınıza girebilirim diye esir alan oyuncular da ya da veliler de olabilir. Beşiktaş'a, sizin bulunduğunuz takıma gelmek isteyen bir oyuncu neler yapmalı da sizin takımınıza girmeli? Yani bir kriterleriniz var mı?
Tabii ki. Yani öncelikle basketbolda en önemli kriterlerden bir tanesi zaten burada fiziksel parametrelerden bahsedeceğiz. İşte boy uzunluğu çok önemli. işte kanat açıklığı, ne bileyim bacak uzunluğu, bu fiziksel parametreler gerçekten önemli. Yani birincisi hani ilk başta, çünkü gördüğünüz zaman işte seçmeler oluyor bazı zamanlarda, hani her kulübün yaptığı gibi yazın tryout antrenmanlar alıyor. Geldiğinde tabii ki de uzaktan ilk bakışta bakıyorsun. Hani evet, hani yeni bir oyuncu gelmiş. Baktığında tabii fiziksel olarak avantajlı, yani uzun, işte kollar açık, kol açıklığı uzun bir oyuncu geldiği zaman tabii ki de dikkatini ilk başta o çekiyor. Ya çünkü neden? Basketbol sporunda hani boy uzunluğu evet çok önemli. Hani o yüzden baktığın zaman ilk etapta o dikkatini çekiyor. Yani benim için dediğim gibi önemli parametrelerden bir tanesi de bu.
Gözleri parlamaya başlıyor değil mi hemen?
Tabii abi. Yani kim istemez? Hani herkes de istiyordur illaki, bütün antrenörler uzun oyuncularla çalışmak ister yani. Hani dediğim gibi kendi, eğer hani camiada hakimseniz o yaş grubuna, örneğin bir kısa oyuncu geldiğinde de aynı şekilde, eğer oyuncuyu tanıyorsanız ve bildiğiniz bir oyuncuysa, hani kısa bile olsa tanıdığınız ve beğendiğiniz bir oyuncuysa, yine aynı şekilde yine bir göz parlaması oluyor. Öncelikle dediğim gibi birinci parametre benim için fiziksel, işte dediğim gibi boy vesaire. Ondan sonra ikinci olarak şuna bakıyorum ben. Geldi, antrenmana girdi. Yani şimdi bir oyuncuyu bir antrenmana girip ben şahsen kendi adıma, bizim kulüp olarak da prensibimiz buydu. Kendi adıma da bir antrenmanda bir tane yani oyuncu seçmem. Yani bir antrenmana baktım. Olur olmaz yani, takımda oynar oynamaz aslında evet az çok kafamda oturtmuşumdur ama bakacağım şey, ikinci şey, ne kadar biz o oyuncuyla, sporcuyla alışveriş yapabiliyoruz. Yani ben bir şey söylediğimde ona nasıl reaksiyon veriyor bana. Saha içinde basketbolun hem işte dribbling fundamental'ı çalışıyoruzdur o an. Hani ben ona hareketi gösterdim, hepsine gösterdim gibi. Bak tekrar gösterdim. Ha, bir daha gösterdim. Olabilir, heyecanı olabilir o an. Antrenmana ilk defa geliyor olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Hani alışverişe bakarım. Ha evet, bir kere gösterdim, baktım tıkır tıkır yapıyor. Evet, mesela dedim ki turnikeyi atarken topu aşağıda tutma. Turnikeyi atarken mesela tam omuz hizasında topu sık ve oradan parmak uçlarınla turnikeyi bırak dediğimde, hemen ikinci tur mesela gözlerimden baktığımda dikkat etti. Mesela bunlar da benim için önemlidir. Üçüncü ise benim takımımda, o pozisyonda, şimdi örnek veriyorum, U11 jenerasyonundan beri aynı takımda çalışıyorum. U14 senesi bu sene onların. O pozisyonda oyuncumla kıyasladığımda nasıl bir derecede kalıyor? Bu sadece birebir anlamında değil. Yani birebir geldi, geçti o oyuncuyu. Sürekli geçiyorsa, alnından atıyor, solundan geçiyor. Ama bu benim için de bir şey değil. Yani direkt birebir de daha iyi, daha iyi oyuncudur. Hayır. Yani kimisi geliyor, geldiği takım, yani yanlış anlaşılmasın buradan, kimse yanlış anlamasın, Seri C liginden geliyor, örnek veriyorum. Oradaki tabii oyuncu kalitesi biraz daha düşük seviyede. Nasıl düşük seviyede? Tabii yapılan antrenmanlar ona göre o kalitede oluyor. Oradan geldiği zaman bütün topları evet o kullanmış. Maç başına 40 sayı atmış. Evet çok güzel. Geldi ama pası veriyor. Oğlum pası verdin, kat edeceksin top isteyerek. Tamam gösterdik, kat etti ama hani topsuz oyun bilgisi yok. Yani şimdi o takımda da kendi başına bütün topları kullandığı için o topsuz oyun bilgisi, hani dediğim gibi onlar da çok önemli oluyor. Yani hem toplu hem topsuz olan ilişkisi ve üçüncü, dördüncüsü de dediğim gibi iletişim. Ben bu dört şeye dediğim gibi birincisi fiziksel parametre, ikincisi oyuncuyla alışveriş, üçüncüsü üçüncüsü ne demiştik? Çok konuştum. Bak çok konuşucu, unutuyorum. İletişim. Üçüncüsü iletişim. Dördüncüsü de uyum. Uyum demiştik galiba değil mi?
Evet.
Yani çok konuşunca ilk konuştuğum şeyi bazen unutamıyorum.
Yani çok doğaçlama olduğu için çok normal unutmanız neler saydığınızı. Tabii şimdi boyu kısa olanlar falan üzülmesin. Muhammed Koç da bahsetti, işte becerilere göre de alıyor. Yani uzun birini gördüğünde sokakta kardeşim dur işte bir elini kolunu aç, üç şınav çek falan, gel takıma yarın gibi bir şey yok. Peki mesela sizce fiziksel durumdan çok şanslı biri değil bu oyuncumuz. Bu karakterimiz, şu an uyduruyorum. Evet. Ve basketbolcu olmak istiyor. Sizce bu oyuncu en çok hangi antrenman türüne ağırlık vermeli?
Bence fundamental, şimdi fundamental dediğimde bu fundamental'ın içine bireysel anlamda antrenman yapıyoruz eğer, bir kere dribbling, pas, şut, savunma, bu fundamental'ların hepsine çalışmalı. Yani dribbling yaparken evet kısa oyuncu olduğu için tabii avantajlı uzun oyuncudan çok daha hızlı olacaktır ama kendisi o hızından daha hızlı bir oyuncu çıktığı zaman karşısına o zaman ne yapacak? Pes mi edecek? Hayır. Yani burada işin içine şu giriyor. İşte driblingi nereye vurduğu çok önemli. Driblingi vurduğun yer, vurduktan sonra örnek veriyorum, evet senden daha çabuk ama o topu vurduğunda crossover'ı nasıl yaptığın bile gerçekten çok önemli. Yani crossover'ı topu atıyorum taşıyarak mı götürüyorsun? Yoksa parmak uçlarında yere yakın, ayaklarına yakın crossover yaptıktan sonra hazır küçük bir şekilde, patlamaya hazır bir şekilde mi crossover yapıyorsun? Hani bunların ikisinin arasında çok dağlar kadar fark var. Yani birinde adam geçmek çok daha kolaylaşıyor. Birisinde adam geçmen için tekrar bir daha birçok çaba sarf etmen gerekiyor. Sonuçta bu bir satranç gibi. Hamleye karşılık hamle vermen gerekiyor. Bazen 3'e 0, 4'e 0 drill yaparken A takımdaki oyuncular bile şaşırır. Çünkü sebebi karşısında bir değişken olmaması. Yani bir etki tepki olayı yok orada. Savunma reaksiyon vermedi ki ben bir hücuma reaksiyon vereyim. Hatta 4'e 0'da 5'e 0'da tempolu yapmasını istersin bazen ama bakarsın 4'e 4'te daha tempolu oluyor bu. Çünkü etki orada, bir etkili bir savunma var orada. Dediğim gibi pas, hani örnek veriyorum, pası verdiği noktalar forvetten low posta pas verecek. Yani eğer sol forvettesin, yani göğüs pasıyla 1'e 0 antrenman yaparken mesela göğüs pası low posta antrenman çalışmanın bir şeyi yok. Çünkü o pası önündeki savunmanın işinden geçiremeyeceğin için sol elle yerden o pası vermek zorundasın. Yani bunlar çok önemli. Dediğim gibi sahanın neresindesin? Open court kullanman lazım. Kısa bir oyuncusun fiziksel olarak. Evet, open court'u kullanman lazım. Topu vurduğunda top senin arkanda kalıyor mu? Ya bu topu yoksa vurduğunda top senin önünde gidecek mi? Ve aynı zamanda bu dengeyi koruyabilecek misin? Yani savunma önüne bir anda atladığında sen bu topa hakim misin? Çektiğinde reverse yaparken topu kendinden 1,5 metre ileri mi vuruyorsun? Ha evet, güvenin vardır. Saygı duyuyorum, 1,5 metre ileriye vur. O 14'te vur, o 15'te, o 16, o 18. Çok güzel, A takıma geldin. Ne olacak, o 1,5 metre ileri attın o topu. O topu kimse orada o topu öyle vurdurmaz. Yani vurdurmayacağını düşünüyorum. Tabii ben de hani henüz A takıma oyuncu çıkarmadım hani. Ama o topun öyle olmadığını düşünüyorum yani. Benim düşüncem bu. O yüzden denge çok önemli. Birçok dediğim gibi parametre var. Bitirişler. Örnek veriyorum yani kısa oyuncunun turnikesi evet ama asıl silahının floater belki de. Hani floater, yani floater'la bitirişlerini çok daha keskin hale getirmeli. Pull-up'larını çok daha keskin hale getirmeli. Eğer o 15, o 16 yaşına gelmişse artık pick-and-roll oynarken topu çektiği yer, vurduğu yer bile gerçekten çok önemli. Yani burada çok ince, aslında çok fazla ya basketbolun tümü detay ama yani çok ince detaylardan bahsediyoruz. Senin 10 santim vurduğun yer bile gerçekten inanılmaz değiştiriyor. Eğer takım arkadaşların da seninle beraber o spacing'i yapabiliyorsa çok daha ilerlere, daha ileri başarılara imza atabiliyorsun. Evet, bazen bu spacing, işte nasıl diyeyim, oyunculara bireysel anlamda bir şeyler katabilmek için mesela O15, O14 bu sene takım pick and roll oynatmıyorum kendi adıma. Yani bu pick and roll'u sevmediğimden değil. Çünkü off pick çalışıyor muyuz? Evet, ama bu konu da çok şey bir konu. Tabii geniş bir konu. Hani konudan konuya aslamış gibi oluyor ama.
Lafını bölüyorum Muhammed Hocam. Aslında onu sormak istiyorduk biz de. Hani antrenmanlarda, antrenman türü olarak ne çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, neleri seviyorsunuz, neleri sevmiyorsunuz? Biz sormadan siz girdiniz.
Evet, biraz öyle oldu. Yani ben çünkü dediğim gibi Sercan abi beni bilir, konuştukça konuşmayı çok seviyorum, konu konuyu açar.
Zaten bunu konuşmak için basketbol.
Yani eğer sorunun dışında bir şey doğru atlıyor olursam yani şey yok, yapabilirsin. Yok. Soru buydu diye bana.
Yani şimdi o zaman bu sorunun devamı gibi, zaten antrenman türüne girdim. Yani şunu soralım. Altıda çalışıyorsun, üstte çalışıyorsun, hepsinde çalışıyorsun. Hepsini görüyorsun. Mesela antrenman türü diye soracağız ama ben şöyle sormak istiyorum. Sence alttan üste doğru nasıl bir antrenman planlaması yapmak lazım? Ve senin yapmayı sevdiğin ya da yapmayı planladığın, devam ettirdiğin antrenman planlaması yapısal olarak nedir? Biraz teknik yani, oldu ama.
Yok abi, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru oldu. Şimdi bile var. Ama En alt yaş grubundan başlayarak bence ben eğer bugün bir U9 takımıyla antrenmanlara başlıyor olsaydım öncelikle yani koşunun işte ABC'si dediğimiz bu koşu çok önemli. Yani oradaki adımları çekmeler, basmalar yani
önce sporcuların... yürümeyi öğrenmeleri lazım değil mi?
Aynen öyle. Yani önce gerçekten yürümeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü 18 yaşına geliyor sporcu mesela. Kendi hızının daha fazla hızlanabilir. Yani bunun farkında değil. Ama çünkü kollarını kullanmayı bilmiyor. Kollarını çekmeyi bilmiyor. O noktada 18 yaşına gelmiş bir sporcu artık kendim görüyorum. Üzülüyorum. Yani neden üzülüyorum? Yani keşke diyorum hani U11'de, U12'de bu çalışmaları yapsaymışsın. Belki de yaptı. Tabii onda da belki de o da anlayamadı veya çok konsantre olmadı diyeyim. Hani onlara çok üstünde durmadı kendi adına. Hani üzüldüğüm oyuncular oluyor. Dediğim gibi önce kolları kullanacak. Kollarını kullanarak yürümeyi öğrenecek. Koordinasyon aynı şekilde
vücudunu tanıyacak yani biraz.
Aynen öyle abi. Vücudunu tanıması gerekiyor. Daha sonra bu işlerin tabii ki de basketbol topla oyun ama topla sadece oyun içinde yani diğer 9 oyuncu var ama bir oyuncu toplu olacak. Diğer oyuncular topsuz hareket etmek zorunda. Savunma da yine diğer hücumdaki diğer oyuncular da. O yüzden buradaki gerçekten koordinasyon ve denge çok önemli bence. Bunu sağlamak için de yani bugün yani YouTube'a veya herhangi bir yere girdiğiniz zaman yani bir sürü drill var. Ama örnek veriyorum. İçe basma problemi olan bir sporcuya çabukluk çalıştırdığınız zaman işte oradaki driller de tamamen çabukluk üzerine olduğu için daha çabuk yapmasını istiyorsunuz. Ve bu çocuk daha çabuk yapmaya çalışıyor. Ama o ayak basma problemi düzelmediği için de bir türlü daha fazla hızlanamıyor. Ama kendi istiyor ki daha çabuk yapsın, daha çabuk. İşte bu zamanla üstünde durulmayan bir problem olduğunda maalesef bazen iş işten geçmiş oluyor. Bir yerden sonra da bu işleri toparlayamıyorsunuz. Yani U9, U10, U11 bu yaşlarda ben dediğim gibi koordinasyonun, basışların, dönüşlerin bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. U11'den U12 bu aşamalara gelindiğinde yavaş yavaş işte driplinglerle pass fundamental dediğimiz aynı şekilde ofensif hücumda temel duruş, stance bunlar çok önemli. Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü sürekli kenardan daha fazla küçül ama küçülmeyle alakalı herhangi bir çalıştırma yapmadıysanız küçülmesini de bekleyemezsiniz kimseden. Yani evet küçülüyorum abi. Yani çocuk diyor ki küçülüyorum abi. Aslında küçül bir eğilmiş. Yani işte ama sen eğildin diyorsun. Şimdi orada da hani anlatamıyorsun. O yüzden çalıştırmak gerekiyor. Bununla alakalı da antrenör olarak sürekli drill araştırmak gerekiyor. Çünkü bir şekilde sinir sistemine oturtmak gerekiyor bunu sporcunun. Çünkü o yaş gruplarında sürekli tekrar ettirmen gerekiyor. Sürekli tekrar ettirmezsen eğer söyledin, o an bir tane belki yaptı, belki yapmadı. Ondan sonra onu zaten unutacak. Ama sürekli yaptıktan sonra bir şekilde o sinir sistemine oturduğunda bu hareket istemsiz olarak artık istese de zaten onu yapmıyor. İstediğiniz şekilde yapmaya başlıyor. U11, U12'de topla beraber dediğim gibi dribbling fundamental'ı, ufak ufak spacing bilgileri, yani bir oyuncu bir topu vurduğunda diğer arkadaşı ne yapacak? Bu çok önemli saha içinde. Yani oyuncudan sadece istediğiniz sağ tarafına penetre et sol forvetten. Diğer arkadaşın bekliyor seni. Şimdi orada atak ettiğin zaman savunma da buna göre bir reaksiyon veriyor. Bu reaksiyona karşılık sizin de satranç dediğim gibi satrançta bir hamle yapmanız gerekiyor. Eğer o hamleyi yapamazsanız kaybedersiniz. O yüzden bunu çalışmak gerekiyor bence o yaşlarda. Orada o spacing'i işte nereye kayması gerektiğini yerleşimini onları göstermek gerekiyor. Bence U12'de U13'te bunlarda bu spacing'lere girmek gerekiyor. Tabii henüz daha şeyden bahsetmiyorum. Tabii set bilmem ne hani set yaparsınız hani olabilir evet pick and roll yani bunlar tercih eden antrenörler var. Yok değil ama dediğim gibi ben o yaşlarda henüz bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Çünkü bir şeyleri zaten bir oyuncuya siz 3 tane opsiyon veriyorsunuz. En az 3 opsiyon veriyorsunuz. Yani dribbling yapabilir, pas verebilir, şut atabilir. Yani burada oyuncuya direkt birebir oynamasını istediğiniz zaman birebir oynadığında ya da savunma bak savunmanın üzerine gelmiyorsa şut atabilirsin. Bu serbestliği tanıdığınızda. Yani bir kere bu serbestlikten kastım. Bence oyuncu kendini saha içinde rahat hissetmeli. Yani hiçbir şekilde ben bu şutu atarsam kaçar mı? Kaçsın. Hiç önemli değil. Ya kaçır. Yani 13 yaşında 12 yaşında o şutu kaçırabilirsin. Önemli olan o tercih doğru mu? O tercihleri yavaş yavaş çocuklara empoze etmeye başlamalı bence 12-13 yaşlarında. Bilmeli. Bu şutu atarsan neden abi ben bu şutu atarsam? Şimdiki jenerasyon bir de öyle yani nedenini soruyor. Bence çok güzel bir şey bu. Merak etmeleri, her zaman sormaları. Ben bunu çok hoşuma da gidiyor bu. Çünkü eğer bu şutu burada bu şekilde atarsan sağ içindeki şu andaki bir yerleşimimize bak diyorum. Bak arkada bu oyuncu koştuğunda biz bu kadar uğraş verdik. Sen attığın topta girmezse ki girse bile o topu hani dediğim gibi çıkardıklarında bize sayı atabilirler. Bu stratejik bir şey olduğunu ona anlatmak zorundayım. Bunu göstermek zorundayım. Yoksa hiçbir oyuncuya bu zamana kadar atma dememişimdir. Demeyeceğim de yani evet yanlış şut tercihi illaki yapacak. Yani bugün A takımında hiçbir oyuncu yanlış şut tercihi yapmıyor mu? Yani çoğu oyuncu yanlış şut tercihi logodan kaldırıp atıyor. Yani diyebilir misin? Nereden atıyorsun? Sen niye oradan atıyorsun? Yani diyemezsin. Adam inisiyatif alıyor ama gelmiş yorum yapabilme yeteneği var o adamın artık. A takım Euroleague seviyesinde ama dediğim gibi bu serbestliği tanımak gerekiyor o yaşlardan. Özel yetenekler varsa kendini belki de orada keşfedecek. Tabii 12-13 yaşında hani logodan kaldırıp atma olayından bahsetmiyorum ama hani orada bel arkası bir tane pas verdi. Ya işte hemen kenarda dövünmeye başlamamalı bence. Hani kendi adıma söylüyorum. Orada onu denedi. O yapamadı. Olmadı. O top gitti. Yani bir tane olsun önemli değil. Yani savunmada bunu telafi etmelisin. Şimdi yavaş yavaş içine mental antrenman girmeye başlıyor. U14'e doğru. Yani o mental savaşı saha içinde de vermek zorunda. Drillerde de, antrenmanlarda da vermek zorunda. Yani örnek veriyorum. Mental antrenmandan kastım antrenmanda örneğin bir guard oyuncunuz var. Yani guardınız sizin sahada en önemli şeylerinizden bir tanesi. Hani çünkü size gerektiği yerde bazen mola aldırmaması bile gerekebilir. Yani evet bir koçum ben. Kötü bir senaryo, kötü bir şu anda seri yakalandı. 4-6-0'lık bir seri var. Guard'ın öyle bir hücum yapması gerekiyor ki dönüşündeki reaksiyon bize fast break olarak dönerse seriden dolayı evet mola alacağım. Guard bunu da düşünmeli belki de bir yerde. Çok detaylı bir şey ama belki de bunu yapmalı bence. Bunu 13 yaşında, 14 yaşında oyuncudan beklemiyorum ama dediğim gibi bunu bilmeli, yapmalı, uygulamalı demiyorum ama bunu bilmeli bence. Hani o guard yeri geldiğinde bir anda durdurup antrenmanı şimdi burada ne yapman gerekiyor sence? Sence nedir buradaki durum? Veya burada bir sıkıntı oldu. Yani sence neden burada bir sıkıntı oldu? Veya bunu sadece guard olarak değil takımdaki bütün oyunculara bunu sormalısınız. Yani onlar da hani yanlış bir şey söyleyeceğini bilse bile rahatlıkla söylemeli. Çünkü bence yanlış kötü bir şey değildir. Yani yanlış olduğu zaman yanlışın yeri de belki biraz önemlidir benim için. Ama yanlış çok büyük bir sorun değil benim için. Çünkü yanlışı hiçbir zaman yanlış deyip atmam. Yanlış bende durur. Çünkü zamanı geldiğinde o yanlış bana bir şey gösterecek. Veya bir tecrübe kazandırdı o yanlış bana. O yüzden hiçbir şekilde atmam o yanlışı. İleride tekrar onu yapmamak için. Dediğim gibi bunu antrenmanda mental antrenman devreye giriyor yavaş yavaş 14'te. 15'te öğrettiğiniz spacingler işte yavaş yavaş 14'ün içindeyken transition offense'ler burada küçük parçalar halinde çalışılabilir tabii ki de. İşte hop sırtın dönük oynamaya başladın. Tabii bu yine dribbling fundamental'ın içinde aslında küçük. Yani 11, 12, 13'ten de bunları çalışacaksın. Hani çalışman gerekiyor bence. İşte transition, geçiş oyunları başladı. İçeri koştun hop sen dışarıdan bir şekilde spacing. Yani bunlar o 14'te yavaş yavaş girilmeli. 3'erli, 3'e 0'larda. Hani bunları 2'ye 0'larda çalışılmalı. Benim kendi fikrim. Sonrasında bu öğrenilen spacinglerle çünkü basketbol tamamen hani hücumsal anlamda şeyleri geçiyorum bireysel eforları. Bence spacing'den ibaret. O spacing'leri noktaları doğru yapıp ve o topla buluşmak için doğru pozisyonları aldığınız zaman yani birebir top almak da çok ayrı bir meziyet. Yani o topu alabilmek kimisine bakıyorsunuz çok kolay nasıl top aldığını şaşırıyorsun mesela ama dediğim gibi çok ufak detayları var. Bunları öğrendiği zaman oyuncu o topları rahatlıkla aldığı zaman ve doğru yerlere de spacing yapıyorsa arkadaşı herhangi bir atak penetre ettiğinde o zaman U15'te artık yavaş yavaş bunun içine pick and roll'ü de dahil etmeye başlıyorsunuz. Pick and roll'ler dahil olmaya başladığı zaman aslında değişen bir spacing yok. Yine aynı spacing. Hani bu sefer yavaş yavaş çocukların, sporcuların pozisyonları işte bu zamana kadar onu da söylemedim bu arada. Hani sen 5 numara, 4 numara, 3 numara oynuyorsun, 2 numara oynuyorsun. Hani böyle bir şey 5 numara oynattığın oyuncu olabilir evet. Yani o saha içinde 5 gibi oynayabilir ama Sen pivot oynayacaksın, sen pivotsun. Hiçbir zaman bunu da demedim hiçbir oyuncuma. Bu yanlış mı? Ya şey yani bu diyen yanlış mı diyor? Hayır tabii ki de yanlış demiyor ama ben eğer uzun oyuncu, o sahadaki uzun oyuncu yüzü dönük birebir oynamayı ben 12-13 yaşında eğer ona öğretmiyorsam şut aynı şekilde şut mekaniği, şut çalışmaları veya kısa fundamental'ını ben ona öğretmiyorsam hani o çocuktan tek ümidimiz o zaman şey oluyor yani dua edeceğiz 2-5, 2-8 olacak. Ki 2-8 olduğunda da neden yüzü dönük birebir oynayan bir 2-8 olmasın? Neden şutu olan bir 2-8 olmasın? Yani neden olmasını her zaman sorarım yani. Çünkü elinde böyle bir imkan varsa koordinasyonla buna tabii izin verdiği müddetçe el kol uzun oluyor tabii bacaklar boyu 2-8-2-5 olduğu zaman. Ama imkan oldukça imkanı open court bile dribbling yapması tabii A takımda taktiksel olduğu için oralarda A takımda işler değişiyor. O yüzden ama altyapıda bunun ben yaptırılmasına her zaman destekliyorum yani. Evet alacaksın birini aramana gerek yok. Kimseyi arama. Sen driblingle çıkabilirsin, gidebilirsin. Evet o arkadaşın boş o zaman pas verebilirsin. Bu en kısasından en uzununa kadar geçerli. Benim takımım için en azından. Dediğim gibi o 15'te pick and roll yavaş yavaş pick and roll çalışmaları, pick and roll'ün bütün çeşitleri, pick and roll'ün bütün savunma çeşitleri bunların hepsi evet ben sadece show up antrenör olarak atıyorum. Show up yapıyorum savunmada. Hücumda da bu sefer sadece show up'a hücum etmiş oluyorsunuz yani bu durumda. Sonra diğer savunma çeşitlerini de o yüzden çalışmak gerekiyor bence ve çocuk sporcu bunların hepsini bilmeli. Hepsini öğrenmeli. O 16'ya geldi. Biraz daha artık BGL'ye hazırlık. BGL'de artık eskisi gibi bir gençler ligi gibi değil. Profesyonellik gibi oynanıyor. Artık federasyonun da bayağı verdiği, yaptığı yatırım da çok yüksek BGL'ye ve gerçekten önemli oyuncular BGL'de forma giyiyorlar. Yavaş yavaş BGL'ye hazırlık. Orada artık setler, set çeşitleri işte setlerde nereden bu sefer screen, işte screen açısını kullanma, screen buradan geldi, diğer arkadaşın nasıl pozisyon alacak. Bu sefer işte yaptığın setlerin dışında yine transition offense'in önemi, kombine müdafaalar aynı şekilde. Kombine müdafaalar da işin içine giriyor bence orada. Hani onları da parça parça çalışmak gerekiyor. Zaten BGL'ye geldiğinde bir oyuncu hala altyapı. Onu söylemek istiyorum. Hala altyapı. Ve altyapı olduğu için de bazı şeylerden ödün vermeden sporcuda örnek veriyorum. Yine bu işte o şutu atmalı. Hani o şutun sadece şut tercihi belki onun için soksa bile hani şunu diyebilmelisiniz bence bir BGL oyuncusuna. Bak orada bu şutu attın soktun eline sağlık ama o şutun yanlış olduğunu biliyorsun. Evet abi ama hani o an işte ona orada sporcunun vereceği cevap da çok önemli. O yüzden aşağıdan sporcu yukarı doğru gelirken iletişim kurmayı, konuşmayı öğrenmeli. Yani bunu da kimle öğrenecek? Yani öğretmenleri var, öğretmenleriyle konuşuyor, ailesi var ve siz antrenörsünüz, siz başkasınız o çocuk için. Yani onu da söyleyeyim. Sizin size bakıyor. Yani siz nasıl duruyorsanız o da öyle duruyor. Yani ben bunu görebiliyorum. Hani siz nasıl davranıyorsunuz o da öyle davranıyor. Bu çok önemli. O yüzden çok hassas bir durum aslında ama onlara da bir yerde örnek olmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi BGL yaşı geldiğinde de artık Süper Lig'e hazır. Sadece fiziksel olarak kuvvet bazında A takıma hazır olmayan bir oyuncunun bence elinizde kalmış olması gerekiyor. Onun dışında A takımında bir set oynanırken opsiyonları değerlendirebilecek, pick and roll oynarken opsiyonları değerlendirebilecek. Evet, A takımda Sert Şovap geldi, topu kaybetti. Olabilir. Olabilir çünkü neden? Fiziksel orada bir A takımda oynuyor sonuçta. Orada kuvvet farkı illaki, patlayıcılık illaki bir fark yaratır ama doğru hamleyi, onu yapacak cesareti varsa A takımda bence desteklenmeli. Şu anda hani Beşiktaşlı olduğum için söyleyeyim. Yani A takımda çok genç oyuncularımız var. Yani herkes de hani bunun sene başında böyle olmayacağını düşünenler vardı. Çok konuşulan şeyler vardı ama şu anda gayet iyi bir şekilde toparlayıp gayet iyi bir şekilde de gidiyorlar. Dediğim gibi hani çok gençler ama bir şekilde adapte olduktan sonra çok fazla iş yaptığını herkes gördü o gençlerin.
Aslında bunlar tane da başta söylediğiniz anekdotlara geliyor değil mi? O tabii dört ki şeye çıkıyor. İletişim, işte oyun görüşü, uyumluluk,
alışveriş, evet.
Alışveriş onlara çıkıyor bu söylediklerinizde. Aslında hepsini bir keseye toplayacak olursak bu dört şey onun kesesini oluşturur diyebiliriz.
Evet, kesinlikle.
Evet, şimdi tabii son soruya gelecek olursak, bu soru da basketbol dışında bir soru olacak bu arada. Ama buna şöyle de cevap verebilirsiniz. Beşiktaş gibi bir kulüpte çalıştığınız için zamanınız kalmıyor olabilir hobilerinize ya da işte başka aktivitelere. Ondan isterseniz zamanım kalmıyor gibi de bir cevap verebilirsiniz. Ama daha öncesinde sormayı unuttuğum çok küçük bir soru vardı, onu sormak isterim. Şimdi tabii. Beşiktaş, Fenerbahçe gibi kulüplerin seçmeleri yapılıyor ve bu seçmelerde işte atıyorum 10 bin çocuk geliyor o seçmelere, Türkiye seçmelerinde. Ve bu çocukların arasından birkaç kişi seçiliyor. Şimdi bu seçmelerde siz de orada oluyor musunuz? Yani dikkatlice izliyor musunuz? Yoksa hani birkaç kişiyi seçelim de şöyle takımı alalım, sonra onları da bir deneme antrenmanını çıkartalım. Sonra da olursa olur, olmazsa göndeririz gibi bir düşüncem var.
Kesinlikle öyle bir düşünce olmadı. Asla da olmayacak yani bende. Çünkü benim kendi adıma ben yaptığım işe gerçekten büyük saygı duyuyorum. O yüzden bunu asla ve hiçbir zaman da yapmayacağım. Bu yani belki kötü bir şey de değil aslında. Yani elinde oyuncunuz varsa, sahip olduğunuz, hani dersiniz evet yani bir bakalım, hani zannetmiyorum ama iki takıma giremeyecek, yine bir bakalım gözücüyle de diyebilirsiniz ama hiçbir zaman ben şunu unutmam. Oraya geldi. Beşiktaş formasıyla gelmiş. Orada ya futbol formasıyla gelmiş. Hani orada Beşiktaş'a girme hayali olan bir çocuk var. Hani bu çocuk belki de siz onunla konuştuğunuzda veya siz ona baktığınızda bile heyecanlanıyor. Yani ve hani yani şunu duydum. Hani koç, dışarıda ilk defa karşılaştık seçme antrenmanında. Hani Sercan abi de oradaydı. Hani 50 saat salonda durmuşuz. Hani bir dışarı çıktığımızda hava almak için, hani koç, siz koç musunuz? Tabii düdüğü de unutmuşuz. Koç musunuz? Evet. Hani işte çocuk geldi koşarak, babasının kulağına bir şeyler söyledi. Ben de hani gayri ihtiyari durdum. Yani bana veli bana sorunca. İşte koç şey dedi diyor bana. Siz ona bakmışsınız antrenman içinde. Hani bakınca çok heyecanlanmış, yapamamış. Hani çok kötü yapmış, bir daha gelebilir mi? Ben gülerek şey yaptım. Zaten devam ediyor dedim. Yarın gel dedim. Yarın bu sefer dedim, seninle konuşacağım ama dedim, bu sefer konuşarak dedim, başladığımız zaman dedim işlere bireysel alanında, bu sefer baktığım zaman heyecan yapma dedim. Çünkü ben her zaman seçme antrenmanında o yaş grubuysa, ben yaptırıyorsam eğer, şunu söylerim. Yani herkes neyse odur. Yani fazlasını yapmak, fazlasını göstermek için çabalamasını, ki yani tabii ki de çabalayacaksınız ama ekstra bir çaba İçine girdiğiniz zaman yapabileceklerinizi de yapamıyorsunuz. Bunlara bir şekilde onu da anlatmak lazım. Yani orada kesinlikle özveriyle bu işi yaptığımı söyleyebilirim. Ki Sercan abiyle de yapmıştık bu işi. Gerçekten sakat sakat Sercan abi görevinin başındaydı.
Komik bir şey söyleyeceğim, sen söyle.
Yani dediğim gibi hani bu şeyi sorunun cevabında, oradaki çocuklar benim için çok önemli. Çünkü onların bir hayali var ve o hiçbirinin kırılmasını istemem orada, çünkü olmasa bile Beşiktaşlı, hani Beşiktaş'ı, hani belki de benim yüzümden, benim oradaki bir bakışım, davranışım yüzümden hani küçük yaşta Beşiktaş'tan bile soğuyabilir. Bunu hiç istemem zaten. O yüzden dediğim gibi özveriyle, onlarla iletişim kurarak, hatta kendi takım oyuncularımdan birkaç tane seçmeye gelmişti. Şey dediler, abi dediler, sen hani şaşırdılar yani çünkü bana böyle orada tabii şen şakrak böyle gülerek. Ben de şey dedim, ben sizin antrenmanında hiç gülmüyor muyum, oynamıyor muyum, şey yapmıyor muyuz? Abi yapıyorsun da hani ne bileyim. Şey de var yani tabii, başka biri gelecek mi korkusu oyuncuda. Yani abi işte ona çok şey davrandım bilmem ne. Tabii oyuncularımla kendi 14 yaşındalar ama gerçekten oturup böyle saatlerce sohbet edebiliyoruz yani. Bir gün denk geldi, çok ufak son olarak söyleyeyim. Soyunma odasına girdim, Bitcoin muhabbetlere dönüyor dedim. Ne oluyor burada? Yani nereye geldim ben? Çok seviyeli, gayet oturduk böyle. Çok seviyeli bir sohbet döndü. Hani kim derdi ki dışarıdan? Yani 13 yaşında bunlar diye. Çok gerçekten şeyler yani. Büyümüş de küçülmüş gibiler bazıları. Artık büyüdüler zaten, 14 yaşına geldiler. Bazılarını görünce hani şey diyorum, büyümüşsün diyorum. Hani ama yine de şey diyorum yani, sen benim için U11'sin. Yani o büyümeyeceksin yani, değişmeyeceksin. Yarın öbür gün televizyonda oynarsan da veya A takımda seni görsem de sen benim için U11'desin yani diyorum. Hani onu biliyorum. Dediğim gibi seçme muhabbetinde asla öyle ikinci plana veya hani şeyi yapma gibi bir şeyim yoktur. Asla da olmaz. Ben o sahaya girdiğim anda, en başta söylediğim gibi, o saha benim görev alanım. Ben orada çalışıyorum. İşime de saygım var. O saha çizgisinden içeri adım attığım anda benim için bitmiştir. Yani Orası orada kim antrenman yapıyorsa yapsın benim için fark etmez. Orası dediğim gibi disiplin gerektiren, saygı gerektiren bir yer. Ve buna da dediğim gibi şey yaparak, uyum sağlayarak bakarım. Öyle şey yaparım yani.
Teşekkürler. Sercan Koç, siz bir anınızı anlatacaktınız.
Tamam. O anıya geleceğim ama önce şunu söyleyeyim. Muhammed Hocam'ın dediği gibi biz, yani şimdi dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama basketbol antrenörlerinin %99'u değil, antrenörler anlamında, koçlar ya da herkes emekçi. Bunu hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor çocukların da velilerin de. Antrenörler gerçekten bazı zamanlar gece gündüzlerini veriyorlar. Ve hani maddi anlamda gerçekten çok düşük aslında ücretlere çalışıyoruz. Ama manevi tarafı, manevi işte Muhammed Hocam'ın söylediği gibi işte o çocuklar bizim için hangi yaşta gördüysek bizim için öyle kalacaklar. Yarın öbür gün büyüyecekler, işte belki basketbolcu olacak, belki olamayacak, işte sakalları çıkacak, evlenecekler, çocukları çocukları olacak ama bizler için her zaman onlar bizim evladımız. Bunu unutmamaları gerekiyor. İşte seçme üzerine gelirsek de biz elimizden geldiğince, işte büyük takımlar için konuşuyorum ben. Tabii ki 10 bin kişi gelmiyor. 10 bin kişi gelse bir hafta sürer. Ama işte gelen çok çocuk oluyor ve tribünleri açmak zorunda kalıyorduk biz. Tribünleri açınca da veliler geliyor tabii ki doğal olarak. O curcunayı, o kaosu yaşamamak adına elimizden geldiğince belli bir düzen içinde. Tabii ki antrenör büyüklerimizle beraber belli bir düzen içinde bu işleri yapıyoruz. Ama inanın bazen öyle oluyor ki, mesela atıyorum seçmeler saat 13'te başladı. 18'e 19'a kadar devam ediyor. Burada 7 saat 8 saat bazı durumlarda ayakta kaldığımız, hani lavaboya bile gidemediğimiz, ancak su içebildiğimiz zamanlar oluyor. Elimizden geldiği kadar bazen tribünden bakıyorum, duyuyorum da ya da işte sonrasında kulağımızda çalınıyor. İşte koç ilgilenmedi, bakmadı vesaire oluyor tabii ki. Ya da işte çocuk heyecanlandı, koç tekrar bakar mısınız Muhammed Hocam'ın dediği gibi. Bunları yaşıyoruz ama biz özellikle ister büyük takım olsun, ister küçük takım olsun hiçbir zaman antrenör anlamında söylüyorum. Kulüp sahipleri değiliz. Aidatlı takımlar içinde konuşabilirim bunu ama antrenörler her zaman ister sahada bir çocukla bireysel yapsın, ister 20 çocuk olsun, ister dediğimiz gibi seçme olsun. Bazen tabii ki modumuz düşebilir. Ruhsal, fiziksel olarak. Ama elimizden geleni veririz. İşte o Muhammed Hocam az önce söyledi de Sercan abi zor durumda geldi. İki dizinden ameliyat olmuştum. İki sene önce seçme zamanı. Pazartesi ameliyatımı oldum. Cumartesi seçmeye gitmiştim. Yürüyemiyorum yani. İki dizim. Oturttular beni bir yere. İşte bir şekilde işimi yapıyorum. Bitti. Çıktıktan sonra işte bir veliden beni görmedi tabii. Ya işte bir tanesi de hiç ilgilenmedi. Bütün antrenman oturdu orada. Bakmadı falan diye. Yani bunlar da oluyor. Başımıza geliyor. Sonuç olarak tekrar söylüyorum. İnsan odaklı bir iş yapıyoruz. %100 insan hem de. Hani, ve bir çocuğun ruhuna dokunmak zorundayız. Fiziksel de olsa bu işin en önemli şeyi ruh. Ruhsal bir iş yapıyoruz. Muhammed Hocam'ın dediği gibi onları üzmeden, kırmadan belki dediği gibi işte Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş aşkıyla, sevgisiyle geldi. Sahada yeterli değil o an için. Ama biz onları işte sen yapamazsın, edemezsin. Yani bunu söyleyen bir antrenör olmaması gerekiyor. İster dediğim gibi Beşiktaş bir takım olsun, isterse Aydat bir takım olsun. O çocuğun oraya geldiyse tekrar söylüyorum. Zaten ailesi için bir kahramandır. Bizim için de değerlidir. Çocukları kırmadan, üzmeden, onları hiçbir zaman hayata küstürmeden. Ben bir süre şeyde yaptığım için sözleşme öğretmenlikle yaptım beden eğitiminde. Şu an yaşım ortaya çıkmasın da bir 10 sene önce falan da yaptığım için bazı öğrencilerim var. Benden feyiz alıp, benim karakterimden feyiz alıp beden eğitimi okuyan, öğretmen olan öğrencilerim var. Bu çok benim açımdan değerli. Muhammed Hocam da işte aynı şekilde. Belki o da beden eğitimi öğretmenliği okuyacaktı, aynı şeyi yaşayacaktı. Ama şimdi basketbolun içinde şimdi ondan feyiz alıp oyuncu belki olamayacak ama antrenörlüğe dönebilecek sporcular potansiyellerini görüyordur. Sadece oyuncu potansiyeli değil. Bunu biz sahada bunu da görüyoruz. Çünkü bazı çocuklar sahaya hükmediyorlar pozitif anlamda. İşte Muhammed Hocam da kendisinin sahadaki işte duruşu, hareketleri, oyunculuktan itibaren. Demek ki işte Kasım hocamızın ismini verdi. Kasım hocamız gibi bir hocamız da görmüş ki o da çok deneyimli bir hem beden eğitimi öğretmenidir hem de çok iyi bir antrenördür. Görmüş ki bu işte bir el olmuş, bir ayak olmuş, destek olmuş. Artı işte Beşiktaş'a geliş süreci de aynı şekilde. Demek ki bazılarımız da sahada olmayacak ama kenarda olacak. Velakin hiç sahada ya da kenarda olamayacak yüzlerce çocuğumuz var. Yani 100 çocuktan 99'u bu işi yapamayacak, tekrar söylüyorum. Ama bir çocuğumuz yapacak. Birisi antrenör olacak, birisi belki oyuncu olacak. Ama 99 çocuğumuzun da iyi insanlar olması için biz de elimizden geleni yapıyoruz.
Teşekkürler. Açıkçası çok da korkulacak bir durum yok. Yani devamlı şöyle bir muhabbet vardı. Bazı kulüpler paylaşıyor işte 10 bin çocuk başvurdu işte Türkiye'deki şeyimize diye. Tabii bu koçlara biraz şey gibi oluyor. Fazladan iş vermek gibi oluyor sanırım. Biraz zorluyor sizi. Mesela onlar da diyor ki işte bunda torpil var, işte bunda böyle var. Demek ki yokmuş. Buradan da onu anlamış olduk. Bu arada bu 10 bin çocuk işi de şöyle değilmiş. Hani 10 bin çocuk bir anda gelmiyor. Yani onları teker teker alıyorsunuz. Yani böyle gözü bağlayıp falan böyle birini seçip böyle koyup öyle bir şey değilmiş. Onu da anlamış olduk. O zaman son sorumuza geçelim. Son soru olarak da Muhammed Koç, sizin basketbol dışında arda kalan zamanlarınızda yaptığınız hobileriniz nelerdir?
Kız arkadaşın var mı diye sor bakalım.
Hayır, yok. Yani yani evet, çok zaten şey bir konu. Ben de tam oradan girecektim. Yani basketbol dışında arta kalan zamanlarda hani yine aslında basketbol. Yani şimdi hani bugün cumartesi Beşiktaş'ın A takım maçı vardı. Hani yine onu izliyordum evde. Yine kalan işte maçları izliyorum. Onun dışında tabii pandemiden önce oturup sohbet edip hani gezmeyi seviyordum yani arkadaşlarımla. Özellikle şu anda A takımımızda yardımcı antrenör Sinan abi, Sinan Çelik. Yani onunla beraber biz hani Beşiktaş'ta artık hani bayağı bizim hani mekanımız hani bizim mekanımız zanneden vardı oturduğumuz yerleri. Hani o yüzden gezmeyi çok severim. Şu anda tabii gezemiyoruz. Ama yine de antrenmanlar çok yoğun bir şekilde devam ettiği için bizim çok farklı bazıları evet evde tıkılıp kaldı ama ben aynı şekilde değilim. Ben sürekli antrenman, yani bugün cumartesi pazar olmasına rağmen, yasak olmasına rağmen biz izinleri aldık, gerekli izinleri ve müsabaka yapacak BGL takımımız için antrenmanlara devam ediyoruz. Çift antrenman şeklinde hatta. Onun dışında şeyi çok severim ben. Oyun oynamayı çok seviyorum, özellikle bilgisayar oyunlarında. Bir küçük bir grubumuz da var yani arkadaşlarla. Hani onlarla beraber oyun oynamaya, o vakti de o şekilde arta kalan zamanlarda stres atmayı, tabii bazen daha fazla stres oluyorsun ama orada da dediğim gibi kendini antrenör olarak kendine bir mental antrenman yaptırıyorsun yani sonuç olarak. Yani oyun oynamayı çok seviyorum. Onun dışında kitap konusunda şöyle, spor alanında kitap okumayı çok seviyorum. Yani kitap okuyacaksam özellikle kendi hani böyle açıp romandır işte yani kitaplar, böyle kalın kalın kitaplar değil de spor alanında işte fizyolojidir veya anatomidir. Hani o şekilde o kitaplara veya spor işte şu anda zaten Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Makaleler, tezler, hani onları bir şekilde araştırıp onları okuyorum. Onları takip ediyorum. Dediğim gibi hani boş zamanlarımı bu olabildiğince az olan bu boş zamanları bu şekilde gezmek olmadığı için şu anda hem araştırma hem okuma hem de maç izleme, bir de oyunlarla değerlendirmeye çalışıyorum.
Mesela en son hangi oyunu oynadınız?
En son hangi oyunu oynadım? Şu an bizim şu anda oynadığımız bir Rainbow Six Siege diye bir oyun var. Bilenler bilir. Ondan sonra bir klasik işte herkesin oynadığı bir ara CS oynadık. İşte yeni bir Valorant çıktı. Valorant'ı sardık bir ara ama şu anda Rainbow Six Siege diye bir oyun var. Onda daha çok, onu daha fazla oynuyoruz. Yani o da taktiksel bir oyun. İşte nereden gireceğiz eve, nereden bombayı çözeceğiz vesaire vesaire. Dediğim gibi en son o oyunu oynuyorum. Şu anda hala oynamaya devam ediyoruz. Yani onun dışında oyun, işte maçlar, maç izleyerek zamanımı geçiriyorum yani.
Mesela cumartesi gittiniz. Bugün gittiniz yani. Bugün cumartesi olacak. Evet. Bunu ne zaman yayınlanacağını şu anda ben de tam kestiremiyorum. Size yayından sonra zamanı söylerim bu bitince. Mesela gittiniz ve sağ bomboş. Sadece siz varsınız. İşte temizlik yapmanız gerekiyor olabilir. Sahi paspaslamanız ya da işte şut atmak istediğiniz şut atabilirsiniz. Mesela şimdi biraz daldan dala olacak ama mesela birçok oyuncunun ya da koçun hiç sahayı paslarken fotoğrafı yok. Hep şut atarken, işte smaç basarken, pas verirken işte böyle pas falan. Peki neden peki böyle sahayı paslarken ya da sahaya yatarken, bench'te böyle çocuklara bağırırken falan çok fotoğrafınız yok? Yani bunun bir koçluk açısından bir şey mi var? Yoksa...
Maç çalışması.
Yoksa böyle yani, bir... Ha, evet.
Yani aslında bağırırken var. Hani bağırırken fotoğraflarım var ama... yani şöyle...
Sen atayım Muhammed istiyorsan paylaşsın.
Olur sevinirim abi. Sercan abine de hani, bağırırken çok şahit olduğu için bana yanımda. Sağ olsun, yalnız bırakmıyor beni. Hani ya şöyle sahayı paspaslama konusunda ben örnek veriyorum. Yani ilk şehit öğretmenlerde başladığımda Aycan abi, Sercan abi tanıyor. Aycan abiyle biz beraber çok fazla ben hatırlıyorum. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani bu konuda hepimiz bence öyleyiz. Sosyal medyada evet olduğu gibi belki herkes ama hani yine de böyle çok ne bileyim orası sonuçta bir sizin...
Sosyal medyada olmak istediğimiz gibi ya da göstermek istediğimiz gibi %90.
Evet gibi. Genelde öyle ama dediğim gibi ben genelde orası bir de biraz da nasıl söyleyeyim artık bir iş yapıyorsanız ve Instagram sosyal medya artık çok güçlü, gerçekten çok güçlü. Öyle olduğu için de bir şekilde orayı da artık reklam amacıyla kullandığınız için tabii ki de kaliteli, daha kaliteli oradaki fotoğrafların daha kaliteli olmasını bekliyorsunuz. Yani ilginç ama takip et. Sahip paslarken fotoğraf atacağım senin için Demir. Takipte kal. Orada yapacağım. Yani şeyde sıkıntı yok. Ben çünkü hala antrenmanda mesela yani o topları toplarken yani oyuncuların evet. Şey dediğini biliyorum mesela yani. Abi sen niye topluyorsun? Yani ne olacak yani iki tane orada üç tane top atsam? Yani toplar elime mi yapışacak benim yani? Yani bu yaptığım davranış istemsiz olmakla beraber zamanla şeyi fark ettim. Yani bir gün Cafer Ağa'da maçtan çıkacağım. Benim çok kötü kaybettiğim bir maç ve hakikaten hem sinirliyim hem üzgünüm böyle değişik duygular içerisinde soyunma odasına gittim tabii. Hani karşı takımın koçuyla falan maç sonu konuştuk. Oyuncular birbirine çakıyor. Hani ortada Beşiktaş çekecek bizim takım. Ben soyunma odasına gittim. Bekliyorum. Hani daha çok sinirlendim. Nerede bunlar? Niye gelmiyorlar diye. Oturuyorum böyle o Cafer Ağa'daki sedyede. Sinirden ayağım titriyor böyle. Ama şey tabii çocuklara böyle şey bir sinir değil yani. Hani kaybetmenin verdiği o yani hazmedememe durumu. Çocuklar geldi. Tabii şeyler hani kaybettikleri için onlar da üzgün bir şekilde. Geldiler böyle hani oturdular böyle. Neredesiniz dedim. Yani neredesiniz? Yani ne yaptınız içeride falan filan. Bizim kaptan çıktı şey dedi. Abi dedi bizim bench'teki şişeleri topladık dedi. Baktık rakip bench'teki şişeler duruyordu dedi. Biz onları da gittik topladık. O yüzden geç kaldık abi deyince. Ya ben şimdi bu saatten sonra maçla alakalı ne söyleyebilirim? Yani maçla alakalı hiçbir şey söylemedim. Aferin size dedim. Hepsini hakikaten teker teker tebrik edip Beşiktaş çekip soyunma odasından çıktım. Ve o soyunma odasından çıktığımda o beni hani yürürken keşke böyle bir fotoğrafımı çekselerdi yani o fotoğraf konusunda. O kadar gurur duydum ki. Yani bunu yapmaları beni o kadar gururlandırdı ki. Yani ondan sonra dedim ki yani maç... Yani şimdi ne önemi kaldı maçın gerçekten? Evet basketbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Sercan abinin dediği gibi 100 isimden belki bir tanesi basketbolcu olacak. Ve o bir taneyi basketbolcu yapabilmek için çok fazla mesai harcıyorsun. Çok daha fazlasını harcaman gerekiyor ama bu çok daha önemli. Hatta velilerin bazıları şey oldu. Hani niye rakibin çöplerini topluyorlar falan dediler. Ben dedim bu konuyla alakalı ben gerekeni çocuklara söyledim. Siz dedim hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bu konuyla alakalı tartışmanıza da gerek yok. Konuşmanıza da gerek yok. Olması gerekeni yaptılar. Yapılması gerekeni yaptılar. Bu duyarlılıkla bu şekilde devam etmeleri demek pırlanta gibi, gerçekten pırlanta gibi 16 tane çocuğun büyüyüp birey olup ve 16 tane gerçekten basketbolcu olmasa bile öğretmen, doktor, ne bileyim yani herhangi bir meslek ne olursa olsun kişilik olarak inanılmaz insanlar olacaklarından hiçbir şekilde şüphem yok. Bu şekilde devam ederlerse tabii. Yani insanlar tabii çocuklar zamanla gördükleri şeyler tabii değişiyor.
Evet. Sercan Koç da zaten bunu bir ara değinmişti. Hani biz aslında basketbolcu yetiştiriyoruz tabii ama en nihayetinde iyi bir insan yetiştirmeye çalışıyoruz diye.
Ya şey rahmetli Süleyman Sabah'ın lafıdır. Daha önce de söylenmiş bir laf ama hani iyi insan olmadan iyi Beşiktaş olmaz diye. Her şeyden önce insan olmak gerekiyor gerçekten. Biz şimdi Serkan Arıca hocamız da mesela hep onu söylemiştir. Daha önce mesela şeyde Seba'da o vardır yani, soyunma odasına geçerken sahanın içinde görürsünüz. Onlar onu yapmış da, iyi insan olmadan iyi Beşiktaş olunmaz. Süleyman Seba'nın fotoğrafıyla beraber. Biz bunu öğretiyoruz. Yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar temizlik de bir bilinçtir. Rakibine karşı saygılı davranmak da, mesela atıyorum bir maçı kazandık, çok fark attık diyelim. Zaten onu çok yapmamaya çalışırız. Hani karşı çocukları da rencide etmemek adına, ama misal ben şunu yapmışımdır. Çok başa baş geçen maçlarda bile yendiğimizde, çok mutlu olduğumuzda bile, eğer soyunma odaları yakınsa birbirine, yan yana ise, bazen oluyor çünkü bazı sahalarda, sevincinizi çok yüksek sesle dile getirmeyin maç sonu. Sakin kalmaya çalışın derim. Çünkü sonuçta orada mağlup olan sizin yaşınızda, aynı yaşta ve sizinle beraber sporu yapan, belki maçta bir diştiniz, kavga çıktı, o bile olabiliyor bazen maalesef. Ters durumlar da yaşanabiliyor ama ne olursa olsun onlar da kazanmak isterler. Onlar da sizinle aynı yaştalar, onlar da sizin akranınız, arkadaşınız belki yarın olacaklar. Belki takımdaşınız da olacaklar. Hiç belli olmaz. Belki bir daha yüzlerini bile görmeyeceksiniz ama kimsenin kalbini kırmadan, sevincimizde, yüzümüzde, tekrar söylüyorum. Biraz basketbol adrenalin sporu ama bazı yerlerde onlara ölçüyü de küçük yaşta da olsa öğretmek gerekiyor. Tabii ki mutluluklarını yaşayacaklar ama mutluluğumuzu yaşarsak, bizim mutluluğumuz başkasının üzüntüsüne neden olmamalı. Her zaman bunu söylüyoruz.
Teşekkürler. O zaman böyle de bitirelim yavaştan. Son bir çok küçük bir altın dörtlüğü söylerim Muhammed Koç'un. İşte iletişim, uyumluluk, beceri vardı galiba. Beceri.
Evet. Bir de şöyle fiziksel parametreler, iletişim, alışveriş ve uyum.
Evet. Evet, bir de Sercan Koç'un bu son söylediğiyle de bitiriyoruz. Geldiniz ve davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Muhammed Koç. Sen bizi davet ettiğin için, özellikle beni gerçekten davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Buradan yani dinleyecek olan birkaç kişi bile olsa, ki önemli bir kitleye sahipsin gördüm. İnşallah faydalı bir şey söylemişimdir. İnşallah güzel şeylerden bahsetmişizdir, yani bahsetmişimdir.
Evet, bahsettiniz. Sercan Koç, size de çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Ben de Muhammed Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Vallahi herhalde bunu tabii kırpacaksın ama biz daha bunu 2 saat, 3 saat daha konuşabiliriz. Daha da konuşacak çok şey var. Umarım, özellikle tabii ki ilk başta Muhammed Hocam'ın oyuncuları bunu izleyecektir eminim. Dikkatli dinlesinler. Ama basketbol seven bütün sporcuların Muhammed Hocamızın söylediği şeylerden bir şeyler kapacağına eminim. Zaten genel olarak lafını çok uzatmayayım. Hani antrenörler genel olarak, basketbol bir spor, hani bir laf var, atla deve değil, belli parametreleri, kriterleri var. Basketbol sahasındaki yaptığımız şeyleri şu an işte Muhammed Hocam anlattı, diğer antrenörler de anlatıyor ama hepimizden ufak ufak bir farklı bir şey yakalayabiliyorlarsa onlar adına mutluluk verici, bizim adımıza daha da mutluluk vericidir. Teşekkürler, sağ olun.
Evet, teşekkürler. O zaman bir son bir cümleyle de bitirelim. İyi bir insandan basketbolcu olur ama iyi bir yok. O zaman tamam, direkt bitirelim. Ben hiçbir, yani bir şey söyleyecektim de aslında böyle şey de oldu. Açıkçası
ben
çok
yani. Ben söyleyeyim hadi, bir şey söyleyeyim.
Olur, tamam.
Bugünlerde çok şeyiz. Pandemi zamanı, herkes çok stresli, çok gergin. Sizler de daha çok farklı bir dünyada yaşıyorsunuz ergenliğinizi. Kızlar ve erkekler, alt yapı oyuncularımız, sporcularımız, okuldur vesaire, hiçbir şey yok ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Buraya da yazmıştım. Onu buradan okuyayım, yanlış okumayayım. Nietzsche'nin bir sözü. Sahip olması zorunlu tek şey var diyor. Ya yaratılıştan ince bir ruh, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh. Yani zor bir süreç geçiriyorsunuz. Sinir ve streste yaşıyorsunuz. Bu yaşta maalesef bunu yaşamak zorundayız hepimiz. Evlere şu an mesela bugün tıkıldık kaldık. Muhammed Hocam çıkmış gerçi dışarı ama antrenman için. Genel olarak sizin yaş grubunuz evde maalesef. Ama sabır gösterelim. Biraz bazı noktalarda kendimizi geliştirmeye çalışalım. Gençler için söylüyorum. Bizler antrenörler olarak, basketbol olsun, basketbol harici olsun, her zaman sizin yanınızdayız. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Yani evinizde ne zaman neye ihtiyacınız olursa, sporla ilgili, spor haricinde bizlerle iletişime mutlaka geçin. biz sizin için her zaman oradayız.
Evet. Daha da derinleşmeden konu. Tekrardan teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere.
Basket Talks'un bu bölümünde Nazım Sercan İlgar ve Muhammed Zengin konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.